Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyr-ü Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 15 Haziran Perşembe, RS FM'de Seyri Sabah programına hoş geldiniz. Bu programı, bu yayını İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 FM bandından dinliyorsunuz. Ayrıca akıllı cihazlarınızdaki Sputnik uygulamasından da dinliyor olabilirsiniz. Ya da masaüstü bilgisayar veya laptop bilgisayarınızda da rsfm.com.tr veya tr.sputniknews.com adresinden de canlı yayın düğmesine tıklayarak bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Bu sabah da her sabah olduğu gibi 7 ile 9 arasında birlikteyiz. Gündeme birlikte bakacağız. Gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Ne olup ne bitmiş, bugün neler olması bekleniyor, onlara bakacağız hep birlikte. Ve tabii gazeteleri okuyacağız. İlk bölümde gazetelerin başlıklarına, spotlarına, fotoğraflarına, manşetlerine bakacağız. İkinci bölümde de köşe yazarları gündemi nasıl değerlendirmişler, onları ele alacağız. Her sabah olduğu gibi zaman zaman yol durumunu da sizlerle paylaşacağız. Yol durumuyla başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda %17 oranında normal, genel bir yoğunluk görüyoruz. Avrupa yakasında bütün güzergahların çok rahat, bomboş olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasında da sadece köprüye erişim güzergahları, birinci ve ikinci köprüye erişim güzergahlarında yoğunluk var. Bu da olağan. Birinci köprüde yol çalışması olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Pazartesi gününden bu yana iki şerit kapatılıyor ve yol bakım onarım çalışması var birinci köprüde. Onun dışında ikinci köprüde de yine biraz yoğunluk var. Şu saatler itibariyle normal bir yoğunluk ama İstanbul'da olağan bir sabah durumu söz konusu trafikte. Yollar açık ve akıcı bir trafik söz konusu. Sadece Avrupa yönünde, yani Asya'dan Avrupa'ya geçiş yönünde ya da Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde bir yoğunluk söz konusu. Hava durumunu da özetleyelim. İstanbul'da bugün ve yarın, yani Perşembe ve Cuma günleri hava açık ve güneşli olacak. 25 derece bugün bekleniyor. Yarın da 27 dereceye çıkması bekleniyor. Cumartesi 29 dereceye çıkacak hava sıcaklığı. Cumartesi biraz daha bulutlanma var. Ankara'ya baktığımızda 3 gün boyunca, yani Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri havanın açık ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. Bugün ve yarın 27 derece, Cumartesi günü 30 dereceye kadar çıkacak bir hava, bir sıcaklıktan söz ediyoruz. İzmir'e baktığımızda da İzmir'de bugün ve yarın güneşli bir hava var. Cumartesi günü az bulutlu ve güneşli. Bugün 30, Cuma günü 32, Cumartesi günü de 29 derece olacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığı. Saatlerimiz 7.05 dakika geçiyor. Bakalım gündemde neler olmuş, neler bitmiş, bugüne neler yansıyacak. Şöyle bir gündemi hatırlayalım. Dünün gündemi ve tabii malum mecburen bugünün gündemi, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada hüküm giymesi, kendisine 25 yıl hapis cezası verilmesi ve tutuklanarak cezaevine konulması haberiydi. Bunun yankıları dün öğleden sonra gece saatlerine kadar devam etti. Açıklamalar ve tepkilerle devam etti ve bugün de siyasete ve tabii aktüel gündeme damga vurması beklenen gelişme bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Enis Berberoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından eylem kararı aldı. Sokağa çıkma kararı aldı. Bu karar bizzat Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün öğleden sonra yapılan basın toplantısında sert ifadelerle açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü adını verdiği bu yürüyüşü bizzat kendisinin başlatacağını, öncülük edeceğini söyledi. Ve Ankara'dan, Güven Park'tan elinde adalet yazılı bir dövizle yürümeye başlayacağını, İstanbul'a Maltepe cezaevine kadar yürüyeceğini söyledi. Benimle birlikte kim gelirse onlarla birlikte yürüyeceğim dedi. Beklenti Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün kitlesel biçimde bu eyleme destek vereceği, daha doğrusu bu eylemi kitlesel biçimde gerçekleştireceği yönünde. Bakalım bugün neler olacak. Saat 11'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güven Parkı, Ankara'daki Güven Parkı giderek bu eylemi başlatması bekleniyor. Dün gün boyunca konuşuldu ama olayın geri planını biraz hatırlayalım. Neydi Enis Berberoğlu'na yöneltilen suçlama? Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliğinde önemli bir manşet haber vermişti. O haber şuydu. Ankara'dan, daha doğrusu Türkiye'den MIT'in örgütlediği bir yardım konvoyu Suriye'de bir takım örgütlere silah taşıyordu. Gizlice silah taşıyordu. Ve bu iddialar Cumhuriyet'in haberinde bazı görüntülerle de, fotoğraf ve hareketli video görüntüleriyle de desteklenmişti. İşte Can Dündar ve Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında soruşturma açıldı. Onlar yargılandılar. Onların yargılamaları da devam ediyor hala. Ve bu yargılama sürecinde Can Dündar'a şu soru yöneltildi. Bu bilgilerin nereden aldığınız şeklinde. Can Dündar daha sonradan bu bilgilerin solcu bir milletvekilinden geldiği ifadesini vermişti. Bu solcu milletvekilinin kim olduğu konusunda tezvirat dolaştı ortalıkta, tahminler dolaştı ve sonunda bu solcu milletvekilinin Enis Berberoğlu olduğu kuşkusu ortaya atıldı. Çünkü Can Dündar'ın telefon konuşmaları ya da işte iletişim kayıtları incelendiğinde bunun Enis Berberoğlu olduğu ve Enis Berberoğlu'nun bir şekilde bir işte flash bellekte Can Dündar'a, yani Cumhuriyet Gazetesi'ne bu bilgileri ilettiği yolunda bir suçlama yöneltildi. Bu süreç içinde de milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmış olduğu için Enis Berberoğlu hakkında da dava açıldı. Bu dava süresince 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 duruşma yapıldı. Enis Berberoğlu bu 8 duruşmanın 8'ine de katıldı. Ve daha sonra da işte dün mahkumiyet kararı çıktı. Önce müebbet hapis kararı çıktı. Çünkü devlet sırlarının açıklanması gibi çok ağır bir suçlamayla karşı karşıyaydı. Böyle bir suçlama yöneltiliyordu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na. Ve daha sonra bu ceza işte 6'da 1 oranında indirildi. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hemen tutuklandı. Yani hemen tutuklandığının altını çizmek istiyorum. Çünkü dava işte bir Yargıtay süreci vesaire, itiraz süreçleri var. O süreç beklenmeden demek ki kaçma şüphesi olabileceği gerekçesiyle Can Dündar, düzeltiyorum, Enis Berberoğlu tutuklandı. Enis Berberoğlu'nun tutuklanması tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük bir tepkiye yol açtı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yetkili kurullar toplandı ve dün öğleden sonra sert bir açıklama yapıldı. Bunun adaletin iflası olduğu ve güdümlü bir adalet mekanizması sonucunda bu kararın verildiği öne sürüldü. Tabii daha önce de başka demeçler vardı, daha önce başka açıklamalar vardı. Yani bu mahkumiyet kararı ve Enis Berberoğlu'na yöneltilen devlet sırlarını açıklama suçlamasının geri planında bambaşka şeyler de vardı. Örneğin işte bu MİT tırları haberinden sonra Türkiye'de acaba Türkiye oradaki bazı unsurlara silah yardımı yaptı mı şeklinde bir tartışma başlamıştı. Hükümetten yapılan açıklamada ne denmişti? Bu yardımlar bayır bucak Türkmenlerine insani yardım denmişti. Ama o zamanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nde üst düzey yönetici olan, şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olan ve Devlet Bakanı olan Tuğrul Türkeş ne demişti? Vallahi de billahi de o tırlar bayır bucak Türkmenlerine gitmiyordu şeklinde. Yani ima yoluyla bu silah yardımı, gizli silah yardımı olduğu biraz ima edilmişti. Bir başka demecinde zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? Silah olsa ne yazar? Ne olur sanki? Bunları açıklamak zorunda mısınız? Türkiye'nin böyle hakkı yok mu anlamına gelebilecek açıklamalar yapmıştı. Yani bir şekilde o da dolaylı yoldan ikrarda bulunmuş, yani silah yardımı da yapılmış olabilir şeklinde bir iddiada bulunmuştu. Şimdi bunları niye hatırlatıyoruz? Yani zamanın Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinden, üst düzey yöneticilerinden, şimdi de bakan durumunda olan Tuğrul Türkeş. Kalkıp da vallahi de billahi de bayır bucak Türkmenlerine gitmiyordu o tırlar diyerek bu silah yardımı ikrarında bulunmuşsa ya da imasında bulunmuşsa, zamanın başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı da silah olsa ne olurdu gibi bir ikrarda bulunmuşsa, o zaman Enis Berberoğlu'nun vermiş olabileceği ya da verdiği iddia edilen bilgilerle Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı haber daha bir gerçeklik kazanmış oluyor. Şimdi meselenin bir tarafı bu, siyasi tarafı. Öteki tarafına baktığımızda bir gazetecilik tartışması var. Yani bir ülke gizlice başka bir ülkenin topraklarında çarpışan bir takım unsurlara, yani bir başka ülkedeki iç savaşa destek olmak, yardımcı olmak, yardım göndermek amacıyla silah gönderiyorsa, bu bir suç mudur değil midir? Uluslararası savaş suçudur. Dün akşam nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da CNN Türk Televizyonu'na verdiği mülakatta dedi ki, ortada bir suç varsa bu Enis Berberoğlu'nun haber yapması ya da işte habere yardımcı olması ya da bir gazetecilik faaliyeti suçu değil. Ortadaki suç yabancı bir ülkenin topraklarında oradaki iç savaşa benzin dökmek amacıyla silah gönderilmesi suçudur dedi ve bunun uluslararası yargılanmayı gerektirecek bir suç olduğunu ima etti. Şimdi olaya gazetecilik açısından bakalım. Gazetecilikte bir ülkenin istihbarat servisinin yabancı bir ülkeye silah gönderdiği iddialarını haberleştirmek suç mudur? Hayır, değildir. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna suç isnadı getirilemez. Çünkü dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde kamuyu ilgilendiren, yani ülkenin diğer vatandaşlarının bilme hakkı olan bu kadar önemli bir gelişme haber yapılmaktan men edilemez. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi elinde de yeterli belgeler varsa, bilgiler, bulgular varsa bunu haber yapmakla değil, haber yapmamakla suç işlemiş olurdu. Yani kamuoyundan gizlemekle suç işlemiş olurdu. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi'nin bunu haber yapmış olması, ki şu notu da düşelim, daha önce de epey önce Aydınlık Gazetesi de bu haberi yapmıştı. Yani onlar da işte MİT tırları Suriye'ye silah taşıyordu şeklinde haber yapmışlardı. Belli bilinen fotoğraflarla. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi görevini yapmıştır. Enis Berberoğlu bu bilgileri vermiştir, vermemiştir bilemiyoruz. Mahkeme tutanaklarını ya da Enis Berberoğlu'nun ifadelerini tam olarak bilmiyorum. Ama Enis Berberoğlu da eğer elinde böyle bilgiler varsa ve Cumhuriyet Gazetesi'ne aktarmışsa, o da vatandaşlık görevini yapmıştır. Ve tabii bir gazeteci olduğu için de kendisi, yani meslek kökeni gazeteci olduğu için de, o da kamunun bu bilgilere ulaşması ya da kamunun bu bilgileri alması, bu haberin yapılması sürecinde de bence doğru bir rol oynamıştır, görevini yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi işin gazetecilik tarafı da bu. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı tavra. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce muhalefet tabanının, yani yaygın hükümet karşıtı muhalefetin, değişik kesimlerden muhalefetin bütün ittirmelerine, bütün uyarılarına rağmen bugüne kadar neden sert bir muhalefet yapmadı, neden tavır almadı, neden pasif kaldı, neden sokağa çıkmadı? Ve en önemli suçlamada Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen, neden bu milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda olumlu oy kullandı? Neden kaldırılmasına gerekçe hazırladı ve olumlu oy kullandı? İşte en önemli tartışmalardan biri de bu. Cumhuriyet Halk Partisi liderine de zaman zaman soruldu bu. Dün akşam da soruldu. Bugün de olsa aynı şeyi yapardık dedi. Şimdi iddia ne? Bu dokunulmazlıklarla ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne daha iktidar oldukları ilk noktadan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi diyordu ki, gelin dokunulmazlıkları kaldıralım. Milletvekillerinin sadece kürsü dokunulmazlığı olsun. Yani bir sürü modern, çağdaş, batılı demokraside olduğu gibi milletvekilleri sadece yasama faaliyetleri çerçevesinde dokunulmaz olsunlar. Yani mecliste söyledikleri. mecliste yaptıkları, mecliste verdiği soru önergeleri, orada bulundukları beyanlar, orada yaptığı konuşmalar dokunulmazlık kapsamında olsun. Yani hür bir iradeyle çıksın meclis kürsüsünde istediğini istediği insana söyleyebilsin ve bundan dolayı yargılanamasın. Çünkü bu kutsal bir haktır yasama organının mensubu olarak, seçilmiş insanlar olarak. Ama o binanın dışında işlediği herhangi bir suç varsa, tabii ki düşünce suçlarını kastetmiyoruz, siyasal suçlarını kastetmiyoruz ama yasalarca suç sayılan eylemlerde bulunuyorsa, hırsızlık yaparsa, cinayet işlerse, bilmem başka suçlar, ahlak dışı ya da yüz kızartıcı suçlar işlerse, adi suçlar işlerse ya da ne bileyim yolsuzluğa karışırsa ondan dolayı yargılanabilsin, dokunulmazlığı olmasın. Adalet ve Kalkınma Partisi ısrarla ne dedi iktidar partisi? Bunu yapamayız. Niye? Çünkü yarın öbür gün siyasal amaçlı ya da güdümlü bir takım hakimler ve savcılar bunu siyasal amaçla kullanıp istemediği milletvekillerini tutar, teker teker kulağından içeri atar dedi. Yani yargının siyasallaşma ihtimaline dikkat çekerek böyle bir durumda işine gelmeyen milletvekillerini içeri tıkabileceklerini ima etti. Yani tam da bugün olan durumu ima etti Adalet ve Kalkınma Partisi. Peki, kendisiyle çelişti. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Onlar da aynı şeyi söylediler. Dediler ki, yargı siyasallaştı. İktidarın güdümünde, hakimler ve savcılar iktidarın güdümünde, dolayısıyla istediklerini içeri atıyorlar. E peki o zaman sormazlar mı? Behey Kılıçdaroğlu, Behey Cumhuriyet Halk Partisi, madem bu durumu siz kendiniz söylüyorsunuz, o zaman niye kaldırdınız dokunulmazlıkları? Ha, şunun için kaldırdınız. Bize dokunulmazlar. Nasıl olsa Halkların Demokrasi Partisi'ne, nasıl olsa işte PKK destekçisi olarak suçlanan insanlara yönelecektir bu savcıların fezlekeleri. Bize gelmez dediniz. Ne oldu? Sonuçta bugün size de geldi. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tutuklandı, şimdi hapiste ve Cumhuriyet Halk Partisi bugün sokağa çıkıp eylem yapma gerekliliğini hissediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Güven Park'ta elinde adalet yazılı bir pankartla çıkacak, eyleme başlayacak. Bu eylemin muhalefetin gücünü göstermesi açısından, bu eylemin muhalefetin tavrını göstermesi açısından bence muhalif unsurlar ya da adaletten ya da hukuktan yana olan unsurlar tarafından desteklenip desteklenmeyeceğini göreceğiz. Ama tabii ki geç de olsa önemli bir çıkıştır. Buna da o çerçevede yaklaşmak gerekir diyoruz. Evet, uzunca bir mütalaayı gerektiriyordu. O yüzden bu kadar kapsamlı, yani hem gazetecilik açısından, hem yasama dokunulmazlığı açısından, hem de muhalefetin geldiği yer açısından bunu uzunca ele almak gerektiğini hissettim. Bir not da kişisel not olarak vereyim. Enis Berberoğlu ile ilgili. Enis Berberoğlu'nu şahsen yaklaşık 41 yıldır tanırım. Okul arkadaşımdır. Boğaziçi Üniversitesi'nde birlikte aynı yıllarda okuduk. O yıllardaki siyasal mücadelesini, o yıllardaki öğrenci hareketi içindeki mücadelesini çok yakından tanırım. Daha o yıllardan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyesi olduğunu ve son derece sıkı bir CHP Gençlik Kolları üyesi ve militan üyesi olduğunu da bilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Ecevitli Karaoğlanlı yıllarda hani o neredeyse parlamento çoğunluğu yakalayacağı 1977 seçimlerinde neredeyse iktidara geldiği dönemdeki sıkı çalışmalarını bilirim. Yani son derece sıkı bir Cumhuriyet Halk Partili olduğunu ta 1976'dan beri bilirim. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde birlikte çalıştık. Mesai arkadaşımdı, kendisi Ankara bürosundaydı. Ben İstanbul'daydım. Ne kadar iyi bir gazeteci olduğunu da bilirim. Ondan sonra yollarımız ayrıldı. Farklı yerlerde mesleklerimizi icra ettik. Daha sonra Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğine kadar yükseldi. Sonra da işte siyaseti tercih etti. Gazeteciliği bıraktı. Gerçi gazetecilik hiçbir zaman öyle kenara bırakılacak bir şey değildir. Hürriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı. Çok eleştirdik, çok alkışladık. Eleştirdiğimiz icraatları da oldu, eleştirdiğimiz tavırları da oldu. İşte Fethullah Gülen'e ziyareti meselesi filan, bunları da eleştirdik. Oradaki tavırları da yaygın bir şekilde mercek altına yatırıldı. Yaptıkları yapmadıklarıyla, hatalarıyla, sevaplarıyla Cumhuriyet Halk Partisi saflarında mücadele etmiştir bugüne kadar. Kendisine geçmiş olsun diyorum. bir an önce özgürlüğüne kavuşması ve adaletin tecelli etmesi çağrısında da bulunuyorum. Bunu da bir kişisel not olarak buradan sevgili Enis Berberoğlu için düşmüş olayım. O da eksik kalmasın. Dün başka neler oldu? Bir de sevindirici haber vardı. Cumhuriyet Gazetesi mensuplarından Cumhuriyet.com.tr internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, biliyorsunuz yaklaşık bir ay kadar önce o da gözaltına alınıp sonra tutuklanmıştı. Ona da isnat edilen suç bir savcı hakkında, yani Fethullah Gülen terör örgütü hakkında soruşturmaları ilk başlatan savcıya bir savcı ölmüştü bir trafik kazasında. Ve o savcı ile ilgili olarak işte o trafik kazası ile ilgili olarak bir tweet atılmıştı Cumhuriyet.com.tr adına. O tweetin işte sanki bu ölümü doğru bulur, haklı bulur anlamına gelebilecek bir ifade vardı. İşte kamyon savcıyı biçti şeklinde. Bunun da sanki FETÖ'cü terör örgütünün bir eylemi, yani işte oh oldu ya da ne bileyim işte adalet yerini buldu anlamına gelecek bir şekilde yorumlandığı anlaşılmıştı. Ondan dolayı Oğuz Güven de tutuklanmıştı. Fakat yaklaşık bir ay sonra Oğuz Güven'in de dün tahliyesine karar verildi. Tabii yargılaması herhalde sürecektir ama Oğuz Güven'in tahliye edilmiş olması da önemli bir gelişmeydi. Sevindirici bir gelişmeydi gazetecilik adına. Dün akşam milletvekillerine bir iftarı vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı o iftarda önemli açıklamalar yaptı. Seçim sisteminin değiştirilmesi için çalışmalar yapılması çağrısında bulundu. Uzun süredir bu dile getiriliyordu. Daha doğrusu bu ihtimaller dile getiriliyordu. Yani iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanı'nın kafasında böyle planlar olduğu tartışılıyordu, konuşuluyordu. Ne bu plan ya da ne bu niyet? Dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi. Kısaca hatırlatalım, nedir bu dar bölge sistemi? Yani şimdiki gibi iller bazında ve barajlı don't sistemine göre, işte o karmaşık hesaplı olan barajlı don't sistemine göre değil. Mesela İngiltere'de olduğu gibi ülkenin belli sayıda seçim bölgesine ayrılması, mesela parlamentoda diyelim işte 600 milletvekili olacak işte yeni anayasaya göre. 600 seçim bölgesine ayrılması, 600 seçim bölgesinden her birinden birer milletvekili çıkarılması ve yapılacak seçimde de o 600 seçim bölgesinden, yani diyelim işte Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Fatih, bunlar her biri birer seçim bölgesi olacak ve oralardan çıkacak birer milletvekili için herkes oy kullanacak, en fazla oyu alan aday oradan milletvekili seçilecek şeklinde. Tabi bu da ne oluyor? İşte o seçim bölgelerinin nasıl dizayn edileceğine bağlı olarak belki de iktidar partisi tarafından ya da gücü elinde bulunduranlar tarafından dizayn edilebilir iddiaları var. Dolayısıyla böyle bir dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi çalışmaları olacak. Uluslararası gelişmelere bakalım. Katar, Amerika Birleşik Devletleri 36 adet F-15 savaş uçağı satılması konusunda Katar'la anlaşmalar yapıyor. Ayrıca bir ortak tatbikat yapıyor. Yani Körfez'de 11 ülke Katar'ı dışlarken ABD böyle bir angajman içinde. Bu arada Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de Katar'da temaslarda bulunuyorlar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir haber vardı dün. Akşam saatlerinde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında, geçtiğimiz ay ziyareti sırasında orada büyük bir kavga çıkmıştı rezidansın önünde. Erdoğan'ın korumaları da karışmıştı. Amerika çok sert bir tepki göstermişti. İşte o olayla, o kavgayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılmış ve iki kişi de tutuklanmış bu soruşturma kapsamında. Bugün yorumları, mütalaaları çok uzattık gündeme girerken ama önemli bir konuydu. O lafların da söylenmesi gerekiyordu. Şimdi artık bakalım gazeteler nasıl yansıtmışlar haberleri, onlara girelim.
Manşetler.
Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Bakalım gazeteler bu Enis Berberoğlu haberini ve CHP haberini nasıl vermişler. Hürriyet, Manşetten CHP'den adalet yürüyüşü diyor. Yani bir adım sonrasını manşet yapmışlar. Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını da büyük bir şekilde o haberin yanında vermişler. Enis Berberoğlu tutuklandı. 25 yıl hapis diye o haber veriliyor. CHP İstanbul Milletvekili ve gazetemizin eski genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu diye söz ediliyor. Bu ifade son derece önemli. Genellikle böyle durumlarda gazeteler pek üstlenmezler. Yani hani geçmiş aidiyetini pek üstlenmezler. Güzel bir şey yapmış, hoş bir şey yapmış Hürriyet Gazetesi. İki önceki genel yayın yönetmeni olmasına rağmen, yani şu anda Fikret Bila, daha önce Sedat Ergin vardı, ondan evvel Enis Berberoğlu vardı. Ama buna rağmen Hürriyet Gazetesi demiş ki, evet Enis Berberoğlu bizim eski genel yayın yönetmenimizdi demiş. Yani yokmuş gibi davranmamış, helal olsun diyorum, doğru bir tavır almış. Hürriyet manşette dediğimiz gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün başlatacağı adalet yürüyüşünü manşet yapmış. Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Güven Park'tan bugün adalet yürüyüşü başlatacağını açıkladı. Ankara Emniyeti dün gece bariyerlerle Güven Park'ı kapattı deniyor. Bu ayrıntıyı da biraz açalım. Dün akşam kamyonlarla bariyerler getirilmiş Güven Park'a. Orada böyle etrafının çevrileceği gibi bir hazırlık içinde olunduğu haber verilmişti. Ama sonradan o bariyerlerin kaldırıldığı haberi sabaha karşı geliyordu. Şu anda bilmiyorum nasıldır durum ama bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun o yürüyüşüne karşı bir engelleme olacak mı? Ya da işte bir yasal tedbir olacak mı? Onu da hep birlikte göreceğiz ilerleyen saatlerde. Saat daha 7.26. Habertürk'e geçiyoruz. Gerekçe casusluk üst başlığıyla vekile 25 yıl tepeden iri puntolarla vermiş. Habertürk bugün ilginç bir mizampaj yapmış. Sayfayı, birinci sayfayı yukarıdan aşağı ikiye bölmüş. Yani diklemesine ikiye bölmüş. Sağdaki parçada vekile 25 yıl diye iri puntolarla Enis Berberoğlu haberini vermişler. CHP'li Berberoğlu MİT tırları haberi nedeniyle 25 yıl hapis cezası aldığı dava çıkışı cezaevine gönderildi deniyor. Mağduriyet yarattılar lafları var. Tutuklama sonrası Berberoğlu'nun avukatı polis noktasındaki bu fotoğrafı paylaştı. Berberoğlu olmadık bir işten böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın dedi deniliyor. Hemen bu haberin altına CHP'den tepki yürüyüşü başlıklı bir haber konulmuş. Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP yönetimi olağanüstü toplandı. Bu kararı verenler altında kalacak diyen Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü başlatacaklarını söyledi deniliyor. Hemen hatırlatalım, Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam da CNN Türk Televizyonu'nda bir mülakat verdi. Oradaki bir programa katıldı ve orada da dedi ki bunların haber yapılması ya da Enis Berberoğlu'nun yaptığı suç değil, esas suç komşu bir ülkeye silah gönderilmesi ve gizlice silah gönderilmesi. Türkiye'nin istihbarat örgütleri tarafından gizlice silah gönderilmesi. Esas hükümet bundan dolayı yargılanmalıdır ve biz de bu olayın arkasında duracağız. Yani bu olayı takip edeceğiz, bunun yapılmasını sağlayacağız dedi. Şiddetle kınadı Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını. Sözcü gazetesine geçiyoruz hemen. Sıra CHP'ye geldi diyor Sözcü manşette. Sözcü ve Cumhuriyet'in ardından şimdi de sıra CHP'ye geldi. CHP milletvekili Enis Berberoğlu MİT tırları haberi yüzünden casuslukla suçlanıp 25 yıl hapse çarptırıldı. Demokrasi yara aldı deniliyor. Dışarıdaki son fotoğrafı başlığıyla Enis Berberoğlu'nun İşte mahkemeye ilk geldiği sırada adliye önünde milletvekilleriyle birlikte, yanında işte Engin Altay da var, eşi Oya Berberoğlu da var. Onlarla birlikte bir fotoğrafı var, kravatlı poz vermiş Enis. Hemen yanında da içerideki son fotoğrafı deniliyor. Yani tutuklanmadan hemen evvel adliye binasının içinde de kravatını çıkarmış. Adliyedeki polis merkezinde çekilen fotoğraf bu. Bu mağduriyeti yaratanlar utansın diye hemen arkasında da bir televizyon gözüküyor. Duvarda bir televizyon alıcısı. Orada da işte son dakika Enis'in tutuklandığı haberinin görüntüsü var. Enteresan bir fotoğraf. Arkasındaki duvarda da tutuklandı diye yazıyordu diyor. Bu arada Sözcü gazetesi de kendi mensuplarının hala tutuklu olduğunu, yani Mediha ve Gökmen'in tutuklu olduklarını, Mediha Olgun ve Gökmen Ulu'nun tutuklu olduklarını da hatırlatıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun devletin ve adaletin temeline dinamit koyuyorlar şeklindeki sözlerde sözcüğünün birinci sayfasında CHP'li vekiller dün bu gelişme üzerine açıklamalarından Kılıçdaroğlu dedi ki bizler sokağa çıkacağız, eylemi yapacağız, o yürüyüşü başlatacağız ama meclisten de çekilmiyoruz. 20 milletle genel kurulda kalacaklar ve çalışmaları izleyecekler. Orada da yasama faaliyetini sürdürecekler diye de bir not düştü. Posta gazetesine bakıyoruz. 25 yıl şoku diye vermişler Enis Berberoğlu'nun tutuklanması haberini. Berberoğlu Maltepe cezaevine götürüldü diyor haber. Tutuklanmayı böyle bekledi diye işte o içerideki son fotoğrafı diye verilen fotoğrafı onlar da kullanmışlar. Karay Yargıtay'a onaya gidecek diye de hatırlatıyor Posta gazetesi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'na devlet sırlarını siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak suçundan daha önce müebbet verdi. Daha sonra bu cezayı 25 yıla indirdi. Duruşma salonundaki Berberoğlu hemen tutuklandı diye haberin detaylarına giriyor. Tabii buradaki o devlet sırrı meselesine biraz değinmek gerekiyor gazetecilik açısından. Yani her şeye iktidarlar devlet sırrı etiketini koyup hiçbir şeyin bilinmemesi için uğraşabilirler. Ama gazetecilik öyle bir şey ki meselenin içinde kamu yararı varsa devletin sırrı mı kamunun yararı mı şeklindeki bir tartışma söz konusu olduğunda da orada kamu yararından yana tavır almak gazetecinin ilkesel olarak görevidir. Yasaların ihlali pahasına burada bu durum var mı yok mu yargısal tartışmaya giremeyeceğim ama ben gazeteciliğin genel ilkesini çerçevesini sunuyorum. Yani bugün yöneticiler ya da herhangi bir iktidarda bulunanlar geçmişte de olabilir bu bugün de olabilir gelecekte de olabilir. Öylesine yüz kızartıcı bir suç işlerler ki ama bunun bilinmemesini isterler hemen üzerine o dosyanın devlet sırrı etiketini koyarak yayınlanmasını, bilinmesini engelleyebilirler. Olmaz mı bu? Olur. Olmadı mı? Oldu. Peki gazeteci bunu haber alıp, bunu belgelendirip, bu bilgiyi kamuoyuna duyurursa bu suç mu olur? Asla suç olmaz. Gazeteciliğinde böylesine kamuyu bilgilendirmek, yani gizlenmek istenen bilgiyi dahi kamuoyuna vermek gibi de bir görevi vardır. O görevde gerektiğinde yerine getirilir diye bu notu da eklemiş olalım. Posta gazetesi CHP yürüyor haberiyle de Enis Berberoğlu'nun tutuklanması haberini desteklemiş. Enteresan bir şey daha yapmışlar. Hani Kemal Kılıçdaroğlu Gandhi'ye benzetiliyor ya Hindistan'da efsanevi lideri Gandhi'ye. İşte Gandhi 1930'da İngilizlerin koyduğu yasaklara karşı böyle bir barışçıl yürüyüş başlatmıştı. İşte o yürüyüşün başladığı anın fotoğrafı var daha doğrusu. O yürüyüşten bir fotoğraf var. Gandhi sahaya indi şeklinde de bir başlık atmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu'ya Gandhi'nin fotoğraflarını da yan yana koymuşlar. Gerçekten o hani atfedilen benzerlikte o iki fotoğrafta son derece çarpıcı bir şekilde görülüyor. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Faşizmin tescili diyor Cumhuriyet gazetesi bu tutuklamayla, bu mahkumiyet ve tutuklamayla ilgili haberinde. MİT tırları davasında CHP'li Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. İlk kez bir CHP milletvekili hapishaneye gönderildi deniliyor. Aslında tutuklanan CHP'dir demişler yaptıkları açıklamalarda. Oya Berberoğlu yapmış bu açıklamayı. Enis içeri giriyor ama burada CHP tutuklanmıştır diyor. Oya Berberoğlu da bizim bir meslektaşımız Enis'in sevgili eşi çok uzun yıllardır evli oldu. Eşi Oya Berberoğlu kendisi de bir dönem birlikte çalıştığımız bir ya da aynı dönemde gazetecilik yaptığımız bir kardeşimiz, bir arkadaşımız. Önce müebbet verildi sonra kaçacağı, sonra 25 yıla indirildi ceza, sonra da kaçacağı şüphesiyle ya da ihtimali üzerine tutuklandı diye hatırlatılıyor Cumhuriyet'in haberinde. Buluşma 11'de Güven Park'ta Kılıçdaroğlu'ndan adalet yürüyüşü diye o haberi de hemen altında vermişler Cumhuriyet gazetesinde. Star'a bakıyoruz. Star nasıl vermiş bu haberi? Sayfanın orta yerinde vermiş. Yani manşetten vermemiş onlar ama. Kontrollü casusa 25 yıl hapis şeklinde Enis Berberoğlu'ndan kontrollü casus diye söz edilmiş. Daha doğrusu bu haberin içinde olan insanlardan öyle bahsedilmiş. Enis Berberoğlu uluslararası casusluk suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı diye veriyor Star gazetesi bu haberi. İlk sözü bu mağduriyeti yaratanlar utansın oldu diye o detaya da yer vermiş. Bu arada ihanet tutuklamasına itiraf gibi eleştiri. CHP'liler karara tepki olarak Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Grup Başkan Vekili Engin Altay da MİT tırları belgeleriyle Cumhurbaşkanı'nın uluslararası mahkemelerde yargılanacağını öne sürerek kumpasın asıl nedenini ifşa etti deniliyor Star'ın haberinde. Hemen geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak sür manşetten vermiş. 9 sütuna vermiş haberi. Berberoğlu tutuklandı diye sayfanın en tepesinden iri puntolarla vermiş Yeni Şafak gazetesi bu haberi. MİT tırlarının durdurulması ile ilgili görüntüleri Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni adliyeden Maltepe cezaevine nakledildi deniyor. Şimdi burada Yeni Şafak'la Star arasında bir nüans var. Nüanstan da öte önemli bir fark var. Onlar Star gibi yorumlu bir başlık vermemişler. Yani daha nötr vermişler, daha tarafsız vermişler. Yöneltilen, atfedilen suçlamalardan söz ediliyor ve olan bitenden söz ediliyor. Oysa ki Star gazetesi casus diyor, kontrollü casus diyor. Enis Berberoğlu'nu lekeleyici, karalayıcı bir haber veriyor. Öyle bir üslupla veriyor haberi. Kılıçdaroğlu'nun da asla kabul etmeyiz şeklinde bir açıklamasını vermiş. Yine sokakları işaret etti diyor Kılıçdaroğlu için. Kararı asla kabul etmeyeceklerini Kılıçdaroğlu partililere ise sokakları işaret etti. Yarın yani bugün saat 11'de Güven Park'tan İstanbul'a yürüyüş başlatacağız. Kaç gün sürerse yürüyeceğim şeklindeki açıklamalarına yer vermiş. Saatimize bakıyoruz. 7.36'yı gösteriyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
Zafer Arapgirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Bir Gün gazetesine geçiyoruz. Bir Gün gazetesi susma sustukça sıra sana gelecek diye manşet atmış. Şimdi de bir CHP milletvekili iktidar yargısı tarafından tutuklandı diyor Bir Gün. MİT tırları davasında yargılanan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Ve Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla dokunulmazlıkların kaldırılmasından bu yana tutuklanan milletvekili sayısı 12'ye yükseldi diyor. Bu unsura dikkat çekiyor. Yani bugüne kadar öteki partilerden işte HDP'den insanların tutuklandığını hatırlatıyor. İlk kez bir CHP'li de tutuklanmış oldu diyor. Enis Berberoğlu'nun olmadık bir işten böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın şeklindeki açıklaması da var. Bu arada HDP'den de karara tepki gelmiş. Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu bütün muhalefeti baskılamak için alınmış bir karar diye nitelendirmiş. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün de kararı utanç verici bulurken avukat Ülgen tutuklama infaza dönüşüyor demiş. CHP'den adalet yürüyüşü kararı başlığında yine işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı yürüyüşle ilgili haberin başlığı. Evrensel Gazetesi sür manşetten vermiş, muhalif siyasete verilmiş bir ceza diye nitelendiriyor bu haberi, bu gelişmeyi, bu kararı. Dokunulmazlıkları kaldırılarak parlamento içi muhalefeti susturmak isteyen iktidardan bir adım daha CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı deniliyor. Haberin detayları da işte müebbet verildi, sonra 25 yıla düşürüldü şeklinde ve topluma gözdağı veriliyor şeklindeki demeçleri de öne çıkarmış Evrensel Gazetesi. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Milliyet gazetesi nasıl görmüş Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını? Manşetten ya da büyük puntolarla görmemiş. Manşetin altında biraz daha küçük bir haber olarak, böyle 2-3 sütun olarak ama sayfanın göbeğinde, birinci sayfanın göbeğinde MİT tırları davasında CHP'li vekile 25 yıl hapis, Berberoğlu tutuklandı başlığıyla verilmiş. Hemen altında da CHP İstanbul'a yürüyecek şeklindeki haberi de vermiş. Bu arada gazeteci Oğuz Güven'in serbest olduğu haberine, serbest kaldığı haberinde hemen onun altında duyurmuş. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesi birinci sayfasında aşağıda sayfanın dibinde tek sütun küçücük bir haber olarak vermiş. CHP'li Berberoğlu tutuklandı diye. MİT tırları davasında casusluk suçundan yargılanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı deniliyor. Bir yorum yok. Kılıçdaroğlu ise Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyeceklerini açıkladı diyor. 24. sayfaya gidin okuyun haberi diyor. Küçücük tek sütun vermiş Sabah gazetesi bu haberi. Türkiye Gazetesi'ne bakıyoruz. Türkiye Gazetesi'nde de birinci sayfada verilmiş haber ama onlar kenardan böyle tek sütun kullanmışlar onlar da. Kılıçdaroğlu yürüyecek üst başlığıyla Berberoğlu'na 25 yıl hapis diyor. Mittirleri davasında casusluk suçundan 25 yıl hapse çarptırılan CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı. Karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu bugün Ankara'dan İstanbul'a protesto yürüyüşü başlatacak deniliyor. Orta Doğu gazetesi manşette şöyle veriyor. FETÖ ile mücadele yargı sınavında diyor. FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken açılan davaların bazılarında iddianameler hazırlanıyor, bazılarında ise karar aşamasına gelindi diye bir haber var. Hemen onun içine gömülerek Enis Berberoğlu tutuklandı haberi verilmiş. MİT'lileri görüntülerini yayınlanması davasında yargılanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. CHP'li Berberoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi denmiş. Yani bu haber, bu iki haber böyle bir ortak mavi çerçeve içine alınmış. FETÖ ile mücadele yargı sınavında'nın içine gömülerek verilmiş. Enteresan bir mizampaj. Nasıl ikisini böyle bir şekilde ilintilendirmeye çalışmışlar anlamıyorum ama Enis Berberoğlu tutuklandı haberi böyle hani yorumsuz verilmiş ama bu haberin içine gömülmüş olması, böyle aynı çerçeve içinde verilmiş olması biraz böyle çok dolaylı da olsa bir yorum gibi geldi bana. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. Enis Berberoğlu tutuklandı diye manşetten vermişler. Böyle sonuna da bir ünlem işareti koymuşlar. Yani çok önemli haber gibilerden. Hani bir bağırma ima eden o benim hep eleştirdiğim ünlem var ya. Onu koymuşlar. Yeni Çağ gazetesi büyütmüş olayı. Yani bayağı böyle bir 6-7 sütun sayfanın göbeğinde büyükçe vermiş. Mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi diyor. CHP milletvekili ve eski Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Berberoğlu askeri bilgileri casusluk amacıyla açıklamakla suçlandı deniliyor. Adalet için büyük yürüyüş, Ankara'dan İstanbul'a adalet için büyük yürüyüş başlığıyla da Kılıçdaroğlu'nun bugün Güven Park'tan başlayarak İstanbul'daki Maltepe cezaevine kadar yürüyeceği haberi aktarılmış. Vatan gazetesi birinci sayfada tepeden değil ama sayfanın alt kısmında kenardan böyle üç sütun gibi kullanmış 25 yıl hapis başlığıyla Berberoğlu'nun tutuklanması haberini, mahkum olup tutuklanması haberini, casusluk MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanması davasında CHP'li Enis Berberoğlu'na devletin gizli bilgilerini siyasi ve askeri casusluk için açıklamaktan 25 yıl hapis cezası aldı deniliyor. Kılıçdaroğlu'nun da kabul etmiyoruz şeklindeki sözleri ve tabii bugün de 11'de Ankara Güven Park'tan adalet yürüyüşünü başlatacağı haberini de yine birinci sayfasına vermiş Vatan Gazetesi. Akşam Gazetesi'ne bakıyoruz. Tepeden sayfanın, birinci sayfanın sağ üst köşesinde kullanmış Akşam Gazetesi bu haberi. MİT tırları kumpasında Berberoğlu'na tutuklama diyor. Burada işte kumpas kelimesiyle biraz yorumlu bir başlık atmışlar. Yani MİT tırları haberiyle hükümete karşı bir kumpas kurulduğu iması var haberde. Daha doğrusu imadan da öte böyle bir suçlama var o kumpas kelimesiyle. Yani diyor ki Akşam Gazetesi MİT tırlarına ilişkin kumpas kurulmuştu. İşte o kumpasla ilgili olarak Berberoğlu ceza aldı. Bundan ikinci gezi kalkışması başlığıyla onu da yine yorumlu bir başlıkla sunmuş Akşam Gazetesi. İkinci bir gezi kalkışması başlatıyorlar imasında bulunuyor Akşam Gazetesi böylesine bir kurnazlıkla. Ben de onların başlığına yorum yapayım. Madem onlar ikinci gezi kalkışması diye bir yorumda bulunuyor. Ben de diyeyim ki ikinci bir gezi kalkışması kurnazlığı yapmış Akşam Gazetesi diyeyim. Bizim de o yorumu yapmaya hakkımız var o zaman. Takvim Gazetesi'ne bakıyoruz. Takvim Gazetesi de çok büyütmemiş, tepelerden görmemiş. Sayfanın alt kısmında onlar da iki sütun gibi böyle küçük kullanmışlar. Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis, MİT tırları davasında casuslukla suçlanıyordu diyor. Fazla bir yorum yapmamışlar ama o casusluk kelimesini iki yerde böyle özellikle kullanmışlar. Biraz da böyle mavi renkle öne çıkarmışlar. Dolayısıyla o yorumu da yapmış oluyor. Yani casusluk yaptı işte O yüzden de cezalı iması var. Böyle hani başlıklarda bazı kelimeleri öne çıkartıp bir de tırnak içine alıp bir de değişik renkle basıp böyle gözünüze gözüne sokarsınız okuyucunun. O şekilde şekilsel bir yorum çabası içinde olursunuz. Onu yapmış Takvim Gazetesi. Tabii ki Takvim'inde ya da başka herhangi bir gazetenin de yorum yapmaya da hakkı var. Bu şekilde davranmaya da hakkı var. Hakaret olmadığı müddetçe tabii ki yorumlu da başlık atılabilir. Yurt Gazetesi'ne bakıyoruz. Tepeden 9 sütuna geniş bir şekilde neredeyse sayfanın 3'te 1'ini kullanarak Yurt Gazetesi Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis demiş. CHP'li milletvekillerinin Enis Berberoğlu'na destek amacıyla işte birlikte Özgür Özel, Erdoğan Toprak, kim var? Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu bunların hep birlikte böyle şeyle birlikte Enis Berberoğlu ile birlikte adliyeye giriş fotoğrafları var. Tutuklama kararı sonrası adliye koridorunda kısa bir açıklama yapan Enis Berberoğlu, olmadık bir işten böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım demiş. Enis'in hemen arkasında eşi Oya Berberoğlu ile birlikte fotoğrafını da kullanmış Yurt Gazetesi. Güneş Gazetesi'ne bakıyoruz. Güneş Gazetesi nasıl görmüş haberi? Manşette demiş ki tır imamına 25 yıl. Yani tır imamı diye söz ediyor Enis Berberoğlu'ndan. Enis Berberoğlu'nun geçmişten Zaman Gazetesi'nde konuşma yaparken bir fotoğrafı var. Daha doğrusu Zaman Gazetesi'nin bir organizasyonda ya da Zaman Gazetesi'nin önünde mi bilmiyorum. Yanında işte firari FETÖ'cü diye söz edilen Ekrem Dumanlı var. Zaman Gazetesi'nin eski yayın yönetmeni, yani cemaatin gazetesi Zaman'ın eski yayın yönetmeni. Diyor ki Güneş Gazetesi bu son derece güçlü yorumlu başlığında tır imamına 25 yıl başlıklı haberinde. Terör örgütü FETÖ'nün 3 yıl önce MİT tırlarını durdurarak kurduğu büyük kumpasın ilk faturası kesildi. O ihanete ait görüntüleri Can Dündar'a götüren Enis Berberoğlu 25 yıl hapse mahkum edilerek tutuklandı deniyor. O haberin fotoğrafları var, yani o MİT tırlarının durdurulduğu sıradaki fotoğraflar var. Can Dündar'ın da bir fotoğrafı var. Bayağı geniş kullanmış Güneş Gazetesi bu haberi. MİT düzeltiyorum. Tır imamına 25 yıl hapis başlıklı haber Güneş Gazetesi'ne bu şekilde verilmiş. Diriliş Postası Gazetesi'ne bakıyoruz. CHP'li Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası diye onlar da sayfanın alt kısmında böyle iki sütun görmüşler sadece haberi. Pek bir yorum olmadan vermişler. İşte spotunda diyor ki devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak suçundan bu cezayı aldı diye veriyor Diriliş Postası. Karar Gazetesi'ne bakıyoruz. Karar Gazetesi nasıl vermiş bu haberi? CHP'li Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası sayfanın en dibinde 3 sütun vermiş. MİT tırları davasında yargılanan Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. CHP'li vekil tutuklanarak cezaevine gönderildi deniliyor. Onlar da bir yorum yapmamışlar. Vekiller genel kurulu terk etti diye küçük bir haber de vermişler. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş başlatacağı unsuru bile yok haberde. Yani son derece böyle hani iş olsun vermiş olalım diye vermişler. Eski de bir fotoğrafını kullanmışlar. Enis Berberoğlu'nun daha önceki duruşmalardan birine geldiği sırada çekilmiş bir fotoğraf var. Yeni Akit Gazetesi'ne bakıyoruz. Yeni Akit Gazetesi de Enis Berberoğlu tutuklandı diye böyle nötr, yorumsuz bir başlıkla vermiş. Spotta da hiçbir yorum yapılmamış. MİT tırları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı deniliyor. Yani milletvekili olduğu lafı bile yok. CHP'li Berberoğlu diye vermişler. Tek sütun küçücük ve bir de küçük bir kelle fotoğrafı kullanmışlar. O şekilde vermişler Yeni Akit'te haberi. Aydınlık Gazetesi enteresan bir şekilde küçük görmüş. Yani logonun hemen yanında sayfanın tepesine doğru bir yerde vermiş ama mesela manşette başka bir haber var. ABD işte burada kaybetti diye 9 sütuna başka bir haber var. Onun altında kabul edilemez diye bir başlıkta Enis Berberoğlu'nun fotoğrafı eşliğinde böyle 3 sütunluk küçük bir haber olarak kullanmış MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında gazeteci Enis Berberoğlu casusluk gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Ankara'dan yürüyeceğini açıkladı deniliyor. Bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yönelik sert bir muhalefet yapıyor. Daha doğrusu eleştiri kampanyasında bulunuyor Aydınlık Gazetesi. İçeride geniş bir şekilde vermişler. 8. sayfada büyük yer ayırmışlar habere ama yani 1. sayfada böyle tamam Enis Berberoğlu da tutuklandı filan gibilerden fazla büyütmeden vermişler. Tepeden olmasına rağmen. Dünya Gazetesi'ne bakıyoruz. Dünya Gazetesi de bir ekonomi gazetesi. Genelde siyasi haberler 1. sayfasında olmuyor dünyanın ama onlar da hak ettiği büyüklükte vermişler. Yani bir ekonomi gazetesinin 1. sayfasında hak edecek büyüklükte vermişler. CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı şeklinde bayağı böyle bir işte 20 santimlik ve 4-5 sütunluk bir genişlikte adliye koridorundan hemen o karardan sonra çekilmiş fotoğraf eşliğinde sunuyorlar haberi dünyada. Evet, gazeteler Enis Berberoğlu'nun tutuklanması haberini dün hüküm giymesi ve tutuklanması haberini ve bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu amaçla bir adalet yürüyüşü başlatacağını ya da bir başka deyişle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokakta tepki göstereceği haberini bu şekilde vermişler. Bakalım öteki haberleri nasıl duyurmuşlar diye. Öteki haberlere geçmeden önce kısaca bir trafik durumuna da bakalım. Onu da eksik bırakmayalım. Yani yollarda trafikte olanlar ya da trafiğe çıkmaya hazırlananlar da yol durumu hakkında bir bilgi sahibi olsunlar diye bunu da vermiş olalım. Bu hizmetimizi de aksatmayalım bu arada. %35 genel bir yoğunluk oranı var. Bir iki yerde hadise bildirimi var. Hadiselerden biri Avrupa yakasında bir araç arızası. 15 dakika önce yaşanmış bu. D100 İncirli Mertel yönünde sağ şeritte araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor denilmiş. Köprü trafiği malum. 1. ve 2. köprülerde trafik malum. Araç arızası var karşı tarafta da. Yaklaşık yarım saat önce Şile yolu Tepeüstü Ümraniye Kavşak yönünde sağ şeritte araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. İkinci köprünün güzergahında bayağı yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ta Ataşehir'e kadar uzanıyor ikinci köprü trafiğinin gerisi. Ataşehir'den itibaren köprünün üzerine kadar yani Kavacık ve biraz sonrasına kadar kırmızıyı geçtik. Bordo renge bulanmış durumda. Orada ciddi bir yığılma var ama dediğimiz gibi birinci köprüden kaçanların oluşturduğu bir yoğunluk olabilir bu. Birinci köprü çünkü biliyorsunuz iki şeridinin kapalı olması nedeniyle yaklaşık Ağustos'un sonuna kadar sorunlu bir nokta olarak insanların kaçınması gereken bir nokta olarak tercih edilmeyecek bir güzergah diyelim. Hürriyet gazetesinde bu Enis Berberoğlu CHP haberinin dünkü mahkeme kararı haberinin dışındaki haberlere bakalım. Tepede Hürriyet, sürmanşette duvardan sonra yeni hayat diye bir özel habere yer vermiş. Gülden Aydın bölgede incelemelerde bulunuyor. Başka haberler içinde orada bulunuyor. İşte o Suriye sınırına uzun bir duvar çekilmiş diye her birinin ağırlığı 7 ton olan 3 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde ve 30 santim kalınlığında beton bloklarla uzun bir duvar örülüyor. Oraya 700 kilometreye ulaşmış duvarın uzunluğu, duvarın geçtiği yerdeki hayatların izini sürdük diye oradan röportajlar yapıyor Hürriyet gazetesi. Bu arada OHAL yetkisi teröre karşı şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü bir açıklaması var. OHAL yetkilerinin sadece terör örgütlerine karşı uygulandığını belirterek biz bunu yapmayacağız da terör örgütlerinin işini mi kolaylaştıracağız demiş. Ama tabii bir yandan da akademisyenlerin, memurların, herkesin görevden uzaklaştırılmasını da terörle mücadele olarak mı değerlendiriyor? Herhalde öyle değerlendiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani terörle mücadele derken yüz binlerce insanı ya da işte on binlerce insanın görevden uzaklaştırılmasının terörle mücadele kapsamında değerlendirildiğini de anlıyoruz. Habertürk gazetesine bakıyoruz. Dış cephe faciası diyor. Londra'da o dün meydana gelen büyük yangın vardı ya, 24 katlı 27 katlı neyse binanın katları konusunda da bir çelişki var. İşte o yangın merdiveni mevzu, işte binalardaki güvenlik mevzu. Bir de tabii Kumkapı'da dün bir yangın meydana gelmişti. Önceki gece sabaha karşı orada da 3 kişi hayatını kaybetmişti. O iki olayı da büyük bir şekilde vermiş Habertürk. Habertürk'ün birinci sayfasından bir başlık daha aktaralım. Robert Lisesi rekor kırmış. 113 bin TL Robert Lisesi'nde ücret. 10 taksitte 112.800 TL imiş. Kayıtlar 30 Haziran'da başlıyormuş. 113 bin TL'si olan Robert Lisesi'ne çocuğunu göndersin varsa parası. Tabii hani sınava da kazanmak şartıyla herhalde. Allah bin bereket versin. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinde tepede çivisi çıkmış bir ülkede yaşadığını bilme, görme, duyma şeklinde. Uğur Dündar'ın yazısından başlık çıkarılmış. Devlet kesesinden bol kepçe itiraflar. Emin Çalışan'ın yazısından kocaman bir başlık çıkarılmış. Ve Yılmaz Özdil'in yazısından da medya ve Gökmen'in kul hakkını yemek orucu bozar mı şeklinde ifadelerinden bir başlık çıkarılmış. Posta gazetesi Enis Berberoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberlerini aktarmıştık. Sayfanın solunda da o Londra'daki yangını haberleştirmişler. Sahura kalkan Müslümanlar hayat kurtardı şeklinde oradan görmüşler haberi onlardan. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden AKP hükümetine tutuklu cumhuriyetçilerle ilgili çarpıcı sorular, tutuklama siyasi mi diye sormuşlar. Bu arada Oğuz Güven'in tahliye haberi de işte torunu Aren'le hasret giderirken onu böyle kucağına almış kaldırırken bir fotoğrafı eşliğinde verilmiş. 30 günlük esaret bitti başlığıyla vermiş Cumhuriyet bu haberi. Star gazetesi cübbeli kuryelere operasyon diyor. Pensilvanya ile cezaevi arasında kuryelik yaptığı iddiasıyla 189 FETÖ'cü avukata gözaltı kararı. Ev ve iş yerleri aranan avukatlardan 78'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan firari 111 FETÖ'cü avukatın yakalanması için de operasyon başlatıldı şeklinde bir manşet haber vermiş. Bitirin şu tiyatroyu diye daha önce verdiği bir haberinde kupürünü bunun yanına gömmüş Star gazetesi. Yeni Şafak gazetesi FETÖ'nün Vatikan'ı başlığıyla bir manşet haber yapmış. Yani en tepede böyle berber olduktan da haberini vermişti diye aktarmıştık. Onun altında da manşet. FETÖ elebaşı Gülen için Ankara'da saray inşa eden Akın İpek'in kamuya devredilen üniversitesi de örgütün yönetim merkezi olarak kurgulanmış bir kaleyi andırıyor. Rektör Profesör Mehmet Barcan'ın mini Vatikan dediği kampüs Batı ve Hristiyanlığın sembol binaları örnek alınarak inşa edilmiş. Giriş kapısına da bir dini liderin konuşma yapabileceği platform kurulmuş diyor. Böyle bir düzenekten söz ediyor FETÖ'nün Vatikan'ı. Bir Gün gazetesi birinci sayfasında dediğimiz gibi neredeyse tamamen bu Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve CHP'nin tavrı haberleri yer vermişti demiştik. Evrensel gazetesi manşetinde 15-16 Haziran büyük direnişinin yıl dönümünde işçiler ve emekçiler taleplerle mücadele ediyor. 15-16 Haziran hadiselerini, daha doğrusu 47 yıl önceki işçi sınıfının o tarihi büyük direnişini anımsatıyor bugün manşetinde onun yıl dönümü olarak. Milliyet gazetesi manşette o hal sadece teröre karşı şeklinde Cumhurbaşkanı'nın büyükü sözlerine yer vermiş. Sabah gazetesi yine bir başka gazetenin yaptığını yapmış. Sahura kalktılar, onlarca kişiyi alevlerden aldılar diyor Londra'daki yangınla ilgili olarak. Türkiye gazetesi asker rütbesi sivilin elinde diyor. Subayların terfisini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek demiş. Hakikaten burada da bir çarpıtma var. Eskiden de Milli Savunma Bakanı bu terfilerle ilgili karar merciydi. Yani şimdi mi sadece Milli Savunma Bakanı karışabiliyor diyor. Yani eskiden her şeye sadece askerler karar verebiliyormuş gibi. Geçiniz diyoruz bunlara. Orta Doğu gazetesi bu ne aymazlıktır diye sürmanşetten MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın demecine yer vermiş. Siyasi yol haritasını ülkeciler arasında fitne çıkarmak üzerine kurgulayan siyaset ve FETÖ artığı şimdi de kendisine birkaç yaşındaki torununun dele demesinden siyaset malzemesi çıkaracak kadar eblehleşerek Sayın Genel Başkanımıza izansızca, fikirsizce saldırmaktadır demiş. Meral Akşener'e cevap vermiş. Yeni Çağ gazetesi adalet için büyük yürüyüş, Enis Berberoğlu tutuklandı manşetlerinden başka Londra yangınını büyütmüş birinci sayfasında. Vatan gazetesi kum kapı ve Londra yangınlarını manşette yan yana koymuş, fotoğrafları hep ihmal diyor ortak başlıkta. Akşam gazetesi devletin kalbine kaynak yapmışlar diyor manşette. Kaynak Holding'den devlete sızdırılan FETÖ'cü hainlerin listesine Akşam ulaştı. KPSS hırsızlığıyla kamu kurumlarına gidenlerin sayısı 4.978'i buluyor demiş. Takvim gazetesi sahur kurtardı diyor. Onlar da Londra yangınına o yönden bakmışlar. Yani sahura kalkan Müslümanlar olmasaydı daha büyük can kaybı olabilirdi demiş. Yurt gazetesi manşette Erdoğan'ın kılavuzu Fethullah Gülen diyor. CHP MYK'dan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılavuz cevabı geldi. Erdoğan'ın kılavuzları bir Hikmetyar, iki Fethullah Gülen, terörist başı Öcalan ve Barzani de kılavuz değil miydi diye sormuş CHP'liler. Güneş gazetesi dediğimiz gibi manşette Enis Berberoğlu haberini tır imamına 25 yıl diye vermişler. Onun yanında da yanınızdaki gürüt de kalmayacak demiş CHP düzeltiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki iftar programına katıldı. 15 Temmuz'da meclisle birlikte milletin iradesini hedef alanların yok olmaya mahkum olduklarını söylemiş. Diriliş gazetesi PKK'dan kayyımlara sabotaj diyor. PKK'nın belediyeleri milletin emrine veren kayyımlara yönelik kurmaya çalıştığı yeni oyunu deşifre edilmiş. PKK'nın sabotaj faaliyetleri. Karar gazetesi ev yapımı zehir alarmı demiş manşetinde. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde son günlerde sık sık rastlanan zombi görüntülerinin nedeni ev yapımı yeni nesil uyuşturucu oldu. Pahalı olan bonsai yerine yavşan ya da damiana otu ve zehirli kimyasallarla yapılan ucuz uyuşturucu gençler arasında salgın gibi yayılıyor demiş. Yeni Akit gazetesi HDP'li belediyeler PKK arpalığı diyor manşetinde. Aydınlık gazetesi gayrimeşru ilanındaki teslimiyet diyor. İktidarın yürürlükteki anayasayla değiştirilmesi CHP için meşru değilse hangi yola başvurulacak? Bu soru CHP'nin AKP iktidarını değiştirmekten vazgeçtiğini gösteriyor diye Doğu Perinçek'in yazısı manşet yapılmış. Dünya gazetesi kat karşılığı anlaşmada fiyat sıkıntısı hadisesini manşet yapmış. Spor gazetelerine de bakalım. Galatasaray'dan Sov bombası diyor. Musa Sov'un Fenerbahçe'yle olan kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona ermiş. Galatasaray peşindeymiş Musa Sov'un ve Fanatik gazetesine bakıyoruz. Beşiktaş yine onun peşinde, Balotelli'yi almak için uğraşıyormuş Beşiktaş. Bu arada Galatasaray basketbol takımından da Ataman gitti, ortalık karıştı deniliyor. İşte Erman Kunter gelmişti onun yerine, o haberi vermişler. Saatlerimiz 8'i 4 dakika geçiyor. Gazetelerin birinci sayfaları, manşetleri böyleydi. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah, daha kargalar kahvaltısını eklemişken, kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
RSFM'den tekrar merhabalar. Saatlerimiz 8'i 9 dakika geçiyor. Gazetelerin köşe yazarlarına geçeceğiz ama isterseniz trafik durumuna bir kez daha bakalım. %36 oranında bir yoğunluğa ulaşmış trafik. Dediğimiz gibi çok büyük bir olağanüstülük yok. Davutpaşa Merter yönünde sağ şeritte araç arızası var, bölgede trafik yoğun. Şile yolunda Tepeüstü Ümraniye Kavşak yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Onun dışında iki köprü güzergahı, birinci ve ikinci köprülerde yoğunluk söz konusu. Birinci köprüde o iki şeritteki çalışma pazartesiden başlamıştı. Ağustos sonuna kadar devam edecek. Oralardan uzak durulması tavsiye olunuyor ama %36 genel yoğunluk. Hiç fena bir durum değil İstanbul açısından. Saatler 8'i 10 dakika geçerken, yani okulların kapanmış olması ve yavaş yavaş da insanların biraz da olsa hani para bulabilenlerin en azından 3-5 kuruş tatil harcamasına gücü yetebilenlerin de İstanbul'un dışına yavaş yavaş çıkıyor olması trafikte görece bir rahatlama sağlamış gibi gözüküyor. Çünkü normalde hani kış aylarında ya da normal zamanda, okul zamanlarında şu saatlerde herhalde %45'e 50'ye ulaşmış oluyordu diye hani tecrübeye dayanarak söylüyorum. Tecrübe derken o saatlerde trafikte olan bir insan olmadım hiçbir zaman. Buradan trafik yoğunluğu haritasından gördüğüm tecrübeyi söylüyorum. Allah o saatlerde trafiğe çıkmak zorunda bırakmasın kimseyi. Ben çok daha erken saatlerde çıkıyorum, basıyorum gaza, geliyorum buraya diyerek de kıskandırayım insanları. Yol bomboş, böyle püfür püfür camımı da açıp radyodan da bir türkü çalıyorum böyle zaman zaman, hani mooduma göre türkü de oluyor. Bazen NTV'deki caz programları oluyor, onlar da çok güzel oluyor sabahın o saatlerinde. Sevgili Sevin Okyay ablamızın da sesinden güzel caz parçaları dinleyerek geliyoruz. Bazen de bir fasıl oluyor yani, o da mümkün Türk müziği de dinliyor olabiliriz. Bizim yelpazemiz epey geniş. Diyerek buradan özel kişisel notu da araya, böyle bir gereksiz yere ne gerek varsa sabah sabah dinlediğim müziklerden söz etmenin, ama ona da sıkıştırmış olarak devam edelim. Sıra köşe yazarlarında.
Köşe yazarları.
Efendim, Hürriyet gazetesinin yazarlarıyla başlayalım. Tabii Hürriyet'in yazarlarıyla başlamak biraz anlamlı, çünkü 2015 yılına kadar Hürriyet gazetesinde genel yayın yönetmeniydi Enis Berberoğlu. Bakalım Enis Berberoğlu'nun tutuklanması haberiyle ilgili olarak Hürriyet'in yazarları ne yorumlar yapmışlar. Murat Yetkin'le başlayalım. Murat Yetkin Hürriyet Daily News'un genel yayın yönetmeni. Enis'i de çok eskiden beri Ankara'dan tanır. Yani Murat da Ankara gazetecisiydi uzun süreler. Diyor ki Berberoğlu'na yapılan sınırları zorluyor, CHP sokağa çıkıyor demiş. Berberoğlu demeyeceğim diyor Murat Yetkin. Enis diyeceğim, CHP milletvekili ama 30 yıllık arkadaşım, meslektaşım. 2015'te gazeteciliği bırakıp siyasete geçiş yapmadan önce Hürriyet Genel Yayın Yönetmeniydi. Beraber çalıştık diyor. Dün yapılan açıklamaları, Enis'in söylediklerini, işte Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini filan hatırlatıyor. Diyor ki CHP bakımından da, siyasetin işleyişi bakımından da bu bir eşiğin aşılması sayılır. AK Parti hükümeti olağanüstü hal gerekçesiyle ana muhalefet partisi CHP'nin Kızılay protestosunu zor kullanarak engelleyecek mi? Bu soruyu soruyor. Siyasetin şu anda böyle yakıcı bir gündemi de oldu. Umalım hükümet halkı karşı karşıya getirebilecek tertiplere meydan vermeden bu protestonun barışçı bir şekilde yapılıp tamamlanmasını sağlayacak önlemi alır. Enis zaten yayınlanmış ama daha sonra üzerine yasak konmuş olan MİT kamyonlarının Suriye'ye askeri malzeme taşırken durdurulup aranması görüntülerini Cumhuriyet gazetesine vermekle suçlanıyordu. Malum 2014 Ocak ayında meydana gelen olayla ilgili olan savcı, hakim ve jandarmaların tamamı bugün ya Fethullahçılıktan yargılanıyor ya da kaçak durumda. Gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül'ün dosyasını ayıran mahkeme Enis'e terör örgütüne bilerek yardım etmek ve devlet sırlarını yaymak suçlarından ceza verdi deniliyor. Bu yaşananlar Türkiye'de siyasetin ve yargının sınırlarını fazla zorlamaya başladı diyor. İşte o damat meselesine de, kayırılan damatlar meselesine de değiniyor. Şimdi diyor ki bu karar tam da gazeteci ve yazarların, siyasetçilerin tutuklu yargılanması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetinin başının zaten ağrıdığı bir döneme denk geldi. Enis Maltepe cezaevine konmadan önce ben cezaevine girer yatarım çıkarım mahkemede hesaplaşırım dedi. Enis'i de Türkiye'deki siyaseti ve yargıyla tanıyan bir gazeteci olarak inanıyorum ki Enis yakında hapisten çıkacağına ve hesaplaşacağına inanıyorum demiş. Ergenekon balyoz davalarında yaşananlar ortada diyor Murat Yetkin. bu kararın onu alanların övünç kaynağı değil, muhtemelen pişmanlık kaynağı olacağına da inanıyorum. Ama şimdi gözler 15 Haziran saat 11'de Kızılay'da diyor. Gerçekten de yaklaşık işte 3 saat sonra, 2 saat 50 dakika kadar sonra Ankara'da bakalım neler olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yürüyüşünün başlaması noktasına gözler çevrilecek. Bizim de gözlerimiz orada olacak diyelim. Öteki yorumlarla devam edelim. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan ne yazmış? Enis'in tutuklanması bana neyi öğretti sorusunu sormuş başlığında. Diyor ki AK Parti çok uzun zaman milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yanaşmadı. Neden? Çünkü Türkiye'de yargının nasıl bir kaygan zeminde yer aldığını, siyasi düzenlemelerin nasıl da yargı eliyle yapıldığını, hukuk diye kocaman bir sorunumuzun olduğunu biliyordu AK Parti. Bu yüzden dokunulmazlıkları kaldıralım da hepimizi alıp götürsünler mi yaklaşımıyla kaldırmadı dokunulmazlığı diyor. Benim yayının en başında yaptığım yorumu hatırlayacaksınız. Ahmet Hakan da aynı şeyi söylemiş. Yani AKP de en başta diyordu ki vallahi kaldırılmaz dokunulmazlıklar. Öyle olursa gelir bir gün savcının biri hepimizi tutar kulağımızdan içeri atar. Dokunulmazlık falan kaldırılmaz diyordu. Ama sonra ne oldu? Aynı AKP tuttu işte HDP'lileri içeri atabilmek için. Ve belli ki bugün de artık yavaş yavaş CHP'lileri içeri atabilmek için pekala kendisi yargı kendi kontrolüne geçtiği anda bunu kullanmaya başladı. Bu araya bu parantezi açtıktan sonra Ahmet Hakan'la devam edelim. Ahmet Hakan'ın yazısıyla. Diyor ki ne zaman ki yargıdan kendisine bir kötülüğün gelmeyeceğinden emin oldu, yani AKP emin oldu, işte o zaman kaldırdı dokunulmazlığı. CHP ise yargıdan kendisine bir kötülüğün geleceğinden emin olduğu halde ama bize PKK'lı derler kaygısıyla dokunulmazlığın kaldırılmasına destek oldu. Şimdi de kurbanlar veriyor ve verdiği ilk kurban da Enis Berberoğlu demiş Ahmet Hakan. Şöyle devam etmiş. Olay budur ve bu olay bana şunu öğretti. Türkiye gibi her devirde anında siyasallaşan bir yargı sistemine sahip olan bir ülkede yargıya güvenimiz tam, kaldırıyoruz dokunulmazlığı denmemesi gerektiğini öğretti diyor Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında. Bakalım başka kimler ne yazmışlar bu konuda. Onlara bakalım. Yani acaba bu konuda yazmışlar mı da tabii. O da önemli. Mesela Mehmet Yılmaz'ın köşesine bakıyoruz. Bu konuya girmemiş Mehmet Yılmaz. Sedat Ergin de işte o Akıncı üstünden akarlı canlı yayın projesi nasıl yattı diyor. 15 Temmuz tartışmasını irdeliyor. Onlar da girmemişler enteresan bir şekilde. Yani Sedat Ergin Hürriyet'in eski genel yayın yönetmenlerinden, o da girmemiş bu meseleye. Taha Akyol'a bakıyoruz. O da girmemiş topa. Akif Bekü sabahın özgür medya çığlığı diye başka bir hadiseye girmiş. Acaba Ertuğrul Özkök, yani Enis Berberoğlu'nun çok yakın arkadaşı, dostu, o da girmiş mi? Yok, o da böyle Afrika Safarisi'nden notları yazmış. O sokak kedileri var ya, hepsi birer vatansever diye sokak kedilerinden bahseden bir yazısı var. Bakalım Abdülkadir Selvi girmiş bu meseleye. Yok, o da FETÖ'nün darbe taktiğinden söz ediyor. 15 Temmuz'dan sonra MİT'in darbeyi neden önceden haber alamadığına dair ciddi bir tartışma yaşamıştık diyor. MİT'in TSK'nın içinde istihbarat yapmasını yasaklayan yönergeyi yayınladım. Başarılı bir gazeteci olan Habertürk gazetesi yazarı Nagi Analcı da "Dostum Abdülkadir Selvi yanılıyor" başlıklı yazısında MİT'in TSK'nın içinde hiçbir zaman istihbarat yapamadığını anlattı. Durum benim yazdığımdan daha vahim demek ki. İşin peşini bırakmış değilim. Şehitler verme pahasında teröre karşı büyük bir mücadele veren TSK'yı incitmeden, MİT'i arkalamadan darbeler, istihbarat ve TSK konusunu sürdürmeye devam edeceğim. Gazetecilik ciddi bir fikri takip gerektiriyor demiş. Bakalım Hürriyet'in başka yazarları neler yazmışlar. Yalçın Bayer, tuzağa HDP gibi CHP de düştü diye hatırlatıyor. CHP bir yıl önce dokunulmazlık maddesine evet oyu vermişti diye hatırlatıyor Yalçın Bayer ve şöyle devam ediyor. CHP milletvekili Enis Berberoğlu askeri ve siyasal casusluk ve bağlı suçlamalarla yargılandığı davada mahkum oldu. Şaka gibi diyor. Meclisin 3. partisinin yani HDP'nin milletvekillerinden tutuklu yargılananlar var. Mahkum olanlar milletvekilinin düşürülmesi için tezkeresi meclise gönderilenler de var. Bilindiği gibi anayasanın dokunulmazlıkla ilgili maddesi yaklaşık bir yıl önce CHP'nin de oyları ile değiştirildi. Hakkında fezleke olan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı. 376 evet oyu kullanıldı ve referanduma gerek kalmadan meclisten geçti diye CHP tarafından da ısrarla iddia edilen yargının adaletine terk edildi diye hatırlatıyor Yalçın Bayar. Sonra da şöyle devam ediyor. Meclisten geçti ve ilgili milletvekilleri siyasallaştı. CHP tarafından da ısrarla iddia edilen yargının adaletine terk edildi. HDP, hedef alınır gibi gündeme getirilen tuzağa CHP de düştü ve MİT tırları davasının işin merkezinde olduğunun farkına varılamadı. Türkiye'de yargıçlar var. Adalet er geç tecelli eder. Bugünlerde geçer ama ana muhalefetin siyasi öngörüsüzlüğü daha büyük bir sorun gibi görünüyor demiş. Bir Gün gazetesinin 29 Mayıs tarihli sayısında Meltem Yılmaz'ın konuştuğu avukat Celal Ülgen'in sözleri şöyle diyor Yalçın Bayar. CHP'nin isminin Gülen'den aldığı iddia edilen bağışla darbe raporunda yer almasına da değinen Ülgen, sıra CHP'de yalanlar, iftiralar, FETÖ'cü suçlamaları yakın zamanda CHP'ye yönelecek göreceksiniz. CHP'nin muhalefetini içine sindiremeyen bir iktidar ve iktidarın altında çay toplayan bir yargı var. Çay toplayan yargı iktidar için daha neler yapmaz diye açıklamada bulundu diye hatırlatıyor Yalçın Bayar bugünkü köşesinde. Herhalde öteki Hürriyet yazarları bundan sonraki günlerde yazarlar diye düşünüyoruz. Enteresan, sadece Ahmet Hakan girmiş bu topa, Yalçın Bayar girmiş, bir de Hürriyet.com.tr'de yani ana gazetede değil, Hürriyet.com.tr'de işte Daily News genel yayın yönetmeni olması hasebiyle Murat Yetkin'in yazılarını yayınlıyor. Bir de Murat Yetkin girmiş. Enteresan. Yani çok sayıda yazar var. Bu hadise de işte gün içinde oldu. Hani gece geç vakitlerde filan gelmedi. Ben beklerdim eski yayın yönetmenlerinden Sedat Ergin'in bu topa girmesini. Hatta belki Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni olduğu için Enis Berberoğlu ile ilgili olarak Fikret Bilhan'ın da iki satır bir şey çiziktirmesini. Uzun yıllar Ankara'da birlikte mesai yaptıkları ve çok iyi tanışan, yani hani Hürriyet'in ya da işte o Doğan grubunun üst kademelerinde birlikte mesai yapan Mehmet Yılmaz'dan da bir yazı beklerdim. Ama dur bakalım demişler, bugün girmeyelim topa şimdi, ne olacak bir bekleyelim. Aydın Bey'e de bir soralım bakalım ya, yazmak doğru olur mu olmaz mı falan filan diye herhalde. Çünkü oralarda böyle hesaplar yapılıyor. Acaba neden böyle bir şeye kalkışmamışlar onu da bilemiyoruz. Şimdi Ankara'ya bir bakalım. Ankara'da neler olup bittiğine önümüze bir takım haberler geliyor. Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı diye ve bu yürüyüşe ilişkin, ama bu güvenlik önlemlerini iyi bilen ya da o durumu en yakından izleyen bir isme bağlanacağız şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, İstanbul milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu telefon attığımızda. Aykut Bey günaydın efendim, merhaba.
Günaydın, nasılsınız?
Çok teşekkürler, sizi sormalı. Şimdi bütün gözler Güven Park'ta ne olup bittiğine ilişkin. Dün gece haberler vardı, bariyerler getirildi, orası çevrilecek, kapatılacak, acaba yasak mı getirilecek diye. En sağlıklı bilgi sizdedir herhalde. Ne oluyor?
Valla dün bariyer getirmişler. Sonra bariyerleri kaldırmışlar. Şimdi şunu söyleyeyim. İster bariyer getirsinler, ister beton duvarlar çeksinler. Oradan başlamaz, başka bir noktadan başlarız. Oraya gelir gaz atarlar, başka bir noktaya geçeriz. Tutuklarlar, açlık grevine bile gidebiliriz. Yani bu işin artık dönüşü yok. Biz adalete kadar yürüyeceğiz. Başka şeyimiz kalmadı. Başka bir şansımız kalmadı. İşimizi sıktık, direndik artık ama bıçak kemikte. Artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Şiddet içermeyen, demokratik, bütün direniş yöntemleriyle hayatın bütün direniş alanlarını örgütlerimizle birlikte şey yapacağız, direnişe çevireceğiz.
Şimdi Aykut Bey bir noktayı açıklığa kavuşturalım. Şimdi çok yoğun bir infial olduğu ve artık CHP'nin dün akşam Sayın Genel Başkanınızın da vurguladığı gibi sabır sabır sabır artık sabrımız tükendi noktasına geldiği açık. Ama Sayın Genel Başkan dün bir iki yerde farklı ifadeler kullandı. Mesela ısrarla ben yürüyeceğim. İsteyen de benimle birlikte gelir gibi bir ifade kullanıyor. Ama sizin de şimdi vurguladığınız gibi bazı yerlerde de biz yürüyeceğiz şeklinde. Yani örgüte de çağrıda, parti tabanına da çağrıda bulunan ifadeler kullanılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şunu diyor mu? Bütün parti örgütü, partililer ve bu muhalefete destek verenler gelin birlikte ne kadar kitlesel, ne kadar büyük bir katılım olursa o kadar iyidir mi diyor?
Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Kuvayi Milliye'ye dayanan bir örgüt. Örgüt disiplini var. Biz sadece örgütümüzü talimatlandırabiliriz ama kalan halkımızın desteği halkımızın tercihidir. Kemal Bey bu yüzden ben yürüyeceğim diyor. Çünkü bu yürüyüşün sonunda bir direniş var. Karşımızdaki polisi de biliyoruz, karşımızdaki saray çevrelerinden de polisi biliyoruz derken polis memurlarından bahsetmiyorum. Kamu görevlerinden bahsetmiyorum. Polise talimat verenlerden bahsediyorum. Onun için biz yürürken şunu demedik. Dönüp arkaya bakmayacağız kaç kişi yürüyoruz diye. Biz örgütlerimizle birlikte yürüyoruz bu memleket için. Halkımız da buna teveccüh gösterirse, destek verirse, katılırsa, yolda bir bardak su verirse, bir kere gülümserse başımız gözümüz üstüne. Ama şunu demiyoruz yani gelin bize katılın, şöyle yapın, böyle yapın. Biz örgütlerimizle birlikte yola çıktık. Bizim şeyimiz, disiplinimiz örgütümüz içerisinde. Burada sırtımızı CHP'nin Kuvayi Milliye'den gelen örgütüne dayadık. Ha yine söylüyorum, halkımız bize destek verir, halkımız bize gülümser, halkımız bize yanımıza gelir, biz bundan çok mutluluk duyarız. Ama biz bu yürüyüş örgütlerimizle birlikte başladık, örgütlerimize evet. Güveniyoruz. Dünden beri Twitter'da işte bir sürü şey söyleniyor, geç kaldınız. Şöyle oldu, böyle oldu. Tamam hepsi kabul ama artık bu memleket dönülmez bir noktaya geldi. Bu aşamadan sonra artık direnişe başlamak zorundayız.
Peki Sayın Erdoğdu, şimdi Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada denilmiş ki yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar Güven Park'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Ankara ili sınırları içinde katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar güvenlik kuvvetlerinin kendilerinin tanınabilmesi için ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır. Bir takım düzenlemeler getiriliyor. Tabii böyle bir yetkisi var ama şimdi ben şunu merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir takım demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ya da partiler kendi pankartlarıyla, bayrakları ya da sloganlarıyla gelmek isterlerse siz bunu kabul edecek misiniz?
Ya elbette ki gelmek isterseler kabul edeceğiz ama hangi bayrakla geleceklerine, hangi pankartla geleceklerine bakacağız. Çünkü hani bu disiplinli bir yürüyüş, yani kendi bayraklarını getirsinler, kendi pankartlarını getirsinler ama sonuçta pankartlara ve bayraklara birlikte bakalım. Yani kamu vicdanını rahatsız edecek şeylere izin veremeyiz. Yani kendileri yürüyebilirler ama
sizin amacınızla çelişebilecek şeylere de izin vermeyiz diyorsunuz.
Tabii, yani şöyle bir şey söylüyoruz. Bizim yanımıza kim gelmek istiyorsa baş tacı. Biz mutlulukla bu halkımızla birlikte yürümek istiyoruz. Ama şöyle bir şey olmayacak. Bu disiplinli bir direniş hareketi. Bakın Gezi'de bu disiplini sağlayamadık. Gezi'yi aldılar. Ondan sonra Gezi'yi kriminalize ettiler. Gezi'yi söndürdüler ve Gezi'yi öldürdüler. Biz artık disiplinle gideceğiz. Bu disiplini tek başımıza biz karar vereceğiz demiyoruz. Elbette ki danışırız. Elbette ki konuşuruz. Ama sonuçta direniş disiplinli bir örgüt harekettir. Bu şekilde davranmak zorundayız.
Şimdi Gezi ve demişken bir gazetenin ikinci Gezi provokasyonu Kılıçdaroğlu'ndan başlığı var. Ona
vallahi onlar Gezi istedikleri kadar provoka etsinler, bilmem ne etsinler. Onlar kendi yolsuz düzenine, hukuksuz düzenine, adil, adaletsiz düzenine ve katil düzenlerine baksınlar. Gezi bu memleketin umududur. Gezi bu memleketin gururudur. Gezi'de 15 milyon insan sokağa çıkmış. 15 milyon insana terörist demek küstahlıktır. Hadlerini bilsinler.
Evet, şimdi Sayın Aykut Erdoğdu, tabii ki az önce de sizin haklı olarak altını çizdiğiniz gibi geçmişte partinize neden ayağa kalkmadın, neden tavır almadın, neden bugüne kadar yumuşak davrandı diye eleştiriler yapıldı. Onları tabii ki geride bırakmak lazım, artık önümüze bakmak lazım ama Sayın Kılıçdaroğlu'na 16 Nisan gecesi neden YSK'nın önüne gidilmedi diye sorulduğunda, ki ben sormuştum şahsen bir toplantıda, demişti ki ya o gece kitleyi alıp oraya gitseydik bir takım provokasyonlar olabilirdi. İşte AKP'li bazı silahlı unsurlardan filan haberdar olduk. Biz o sorumluluğu alamazdık dedi. Şimdi bugün benzer bir provokasyon gerçekleşirse o yürüyüşten vazgeçilecek mi?
Valla biz canımızı riske koyduk. Onun için halkımıza demiyoruz ki gelin bize katılın. Biz örgütlerimize diyoruz. Biz bu yolda canımızı artık canımızdan geçtik. Başımıza ne gelecekse gelecek. Genel başkanımızın da bu yüzden ben yürüyeceğim ve örgütlerime talimat veriyorum demesi bu yüzden. Ha bu yürüyüşte gözü alırlar, gelirler bizimle yürürler. Çünkü bu yürüyüş yani İstanbul'da bitmeyecek. Artık bir direniş başlıyor. Hayatın tüm alanı, hayatın tüm noktaları. Dolmuşa binerken bile direnmek lazım. Ama biz bunu yapın demeyiz. Biz kendimiz yapacağız. Çünkü biz şuna karar verdik. Bizim çocuklarımız özgür bir ülkede yaşamalı. Demokratik bir ülkede yaşamalı. Herkesin çocuğu böyle yaşamalı. Sadece bizim çocuklarımız değil. Biz bu yola çıktık bu aşamadan sonra. Bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar adalet yolunda yürüyor olacağız. Hayatın tüm alanlarını şiddet içermeyen bir direniş alanına çeviriyoruz. Ve onlar da biliyorlar ki biz haklıyız. Artık bıçak kemiğe dayandı. Şimdi bize diyorlar ki niye 16 Haziran gecesi gitmediniz? 16 Haziran gecesi bir
16
örgütsel
Nisan.
disiplin, 16 Nisan gecesi bir örgütsel disiplin sağlamak zordu. Gelen bir takım bilgiler vardı. Memleketin çocuklarını götürüp bu ateşe atmak kolay bir şey değil. Yani bir karar verirsiniz, ondan sonra 10 tane 15 tane çocuğun burnu kanar. Döner hayat boyu şey çekersiniz. Ama şu aşamadan sonra artık zaten yaşayan ölülere döndük biz bu memlekette. Nefes aldırmıyorlar. Bir milletvekili delilsiz olarak müebbet hapis cezası verilmiş de artık bu memlekette kimsenin çocuğu güvenlik altında değil ve ben o insanların milletvekiliysem ben şimdi yola çıkmak zorundayım.
Evet.
Bu
Siz
anlamda yola çıkıyorum.
İstanbul'da mısınız, Ankara'da mı?
Varsa hepsine özür diliyorum.
Evet.
Ama geçmişte kaldı. Çünkü sosyal medyada yazıyorlar, çiziyorlar. Moral bozmayacağız. Çünkü bunların hepsini konuştuk. Hepsini değerlendirdik. Ve en sonunda şunu söyledik. Biz günün sonunda dönüp arkamızda kaç kişi var diye bakmayacağız. Bizim güvendiğimiz CHP'nin örgütleridir. Bu şekilde yola çıkıyoruz. Buyurun
siz,
tekrar söyleyeyim.
Siz İstanbul'da mısınız, Ankara'da mısınız?
Ankara'dayım, Ankara'da.
Ankara'dasınız.
Ankara'dayım.
Peki İstanbul örgütünün bir hazırlığı var mı? Maltepe cezaevi önünde
Valla,
burada karşılama
bütün
anlamında.
Örgütlerimizin hazırlığı var. Herkes, yani bütün il örgütlerimiz yapabildikleri yerlerde, çünkü her ilde belki yapamayabiliriz, kentlerin uygun gördükleri meydanlarda bu adalet direnişine destek verecekler. Yani tabii yolda katılacaklar var, yolda birleşeceğimiz örgütlerimiz var, o korteji devralıp devredecek örgütlerimiz var. Ama yani her ilde Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri kendileri karar verecekler genel merkezde şey dahilinde, istişare dahilinde. Mesela bir meydanda toplanacaklar, adalet dövizleri açacaklar, oturacaklar. Ama yine söylüyoruz, bizim örgütlerimiz adına artık bundan sonra hayatın her alanı bir eylem alanıdır.
Peki.
Yani politik yaşamak diye bir şey var Zafer Bey.
Evet.
Politik yaşadığınızda günlük hayatınızı eyleme çevirebilirsiniz. Bunu aramızda konuşacağız, bütün yöntemlerini de tartışacağız.
Peki Sayın Kılıçdaroğlu'yla dün çok uzun süren bir toplantı yaptınız. Bu yürüyüş kararını alırken herhalde bir takım lojistik planlamalar da oldu. Şimdi tabii bir genel başkanın bu düzeyde bir lideri böylesine somut bir eylemin içinde olması, hatta önderliğini yapması bugüne kadar görülmemiş bir şey. Nasıl olacak? Bir yanınızda da herhalde bir dinlenme amacıyla, işte yiyecek içecek ya da başka ihtiyaçları gidermek amacıyla konvoyda araçlarınız olacak. Ve bir güzergah belirleyecek. Dediniz mi hangi yoldan gideceksiniz ve ne kadar sürmesi bekleniyor?
Yani E5 üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Güzergah belirlendi ama bu sonuçta hani böyle çok konforlu bir yürüyüş olmayacak. Araçların içinde yolun yanından yürümeye başlayacağız. Tabii sağlık sorunları olabilir. Gece kaldığımız yerlerde işte böcek sokması, bir takım şeyler de olabilir. Saldırılar olabilir, tacizler olabilir. Bunların hepsini düşündük. Yani gerekli alabileceğimiz önlemleri aldık. Dün işte o lojistik meselesini konuştuk.
Evet.
Bu yani bir takım hazırlıklarımız var tabii. İşte tuvalete ihtiyacı olabilir, başka şeyler olabilir. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Tabii arkadan da parti otobüsümüz bizi takip edecek. Genel başkanımızın sağlık durumu yani işte 70 yaşında ama çok kararlı, yürüyeceğim diyor. Biz de yanında arkasında, liderimizin arkasında yürüyor olacağız.
Mesela Ankara Valiliği diyor ki açıklamasında güzergahta bulunan yerleşim yerlerine miting ve benzeri etkinlikler yapılamayacağı, yürüyüş sırasında varsa kaldırımlar ya da banketlerin kullanılacağı bildirilen açıklamada taşıtların seyrine mani olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilemeyeceği kaydedildi diyor. Yani hani İçişleri Bakanlığı ve valilikler de böyle bir takım tahditler getirmeye hazırlanıyor.
Tamam eyvallah, yolu da gerekirse dağdan yürürüz, gerekirse kanaldan yürürüz. Tamam öyle diyorlar. Öyle olsun. Yürüyeceğiz. Onu bilsinler. Yani ama Ankara Valiliği şunu bilsin. Yürüyeceğiz. Bakın dün daha biz toplantıdayken Çevik Kuvvet önlem almış. Ya bu kadar güzel önlem alıyordunuz. Şu darbede de şu önlem alsaydınız da bu 249 tane canımız gitmeseydi ya. Önlem alsınlar. Baş tacılar. Tamam eyvallahımız var. Biz kimseye zarar vermeden yürüyeceğiz. Ama şunu da söyleyelim. Hani onlar dedi diye biz bu işi bitirmeyeceğiz. Ne kural varsa o kurala da uyarak gideceğiz. Ama bütün dünya şunu görecek. Bütün memleketim şunu görecek. Bu memlekette zulüm düzeni var. Bu memlekette adaletsizlik var. Bu memlekette artık herkesin çocuğu risk altında. Bu memlekette suçsuz, günahsız bir milletvekili IŞİD'e silah gönderenler tarafından müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Şimdi biliyoruz ki bize FETÖ iftirası atacaklar. Hayatı FETÖ ile mücadeleye geçmiş. Siyasi bir hasmımızdır bizim bu zihniyet. Bize FETÖ iftiraz atacaklarını biliyoruz. Biz de diyoruz ki dönün o IŞİD'in katlettiği insanların ailelerinin gözlerine bakın, yüzlerine bakın. Öyle o kadar kolay değil. Milyonlarca insanı bir anda terörize edip, kriminalize edip, önüne gelenin alnına terörist damgası vurmak. Yok Gezi terör örgütüymüş de, yok Gezi bilmem neymiş de, 15 milyon insan yürüdü. 15 milyon. Bu insanlar yetim hakkı yemedi. Bu insanlar kimsenin çocuğuna kıymadı. 3 tane fayans kırılmış, bilmem ne olmuş. 8 çocuğumuz öldü bizim orada.
Peki.
Onun için hani böyle bir küstahlık var. Bu küstahlık biraz da şeyden ileri geliyor. Böyle iktidar gücünün şımarıklığında. Biz istediğimiz her şeyi söyleriz, bilmem ne olur. İstediğinizi söylersiniz de kimse sizi umursamaz. Çünkü peki, hak yok, hukuk yok, adalet yok, vicdan yok, ahlak yok.
Peki Sayın Erdoğdu, bu küstahlığın bir sebebi de acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar pasif kalmış olması olabilir mi? O cesareti de vermiş olabilir mi bu küstahlığı?
Vallahi gösteren? Efendim şunu söyleyeyim. Hani Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin tek partisi değildi. Tek siyasal örgütü değildi. Tek sivil toplumu değildi. Hani çok aktif kaldı ve bu Türkiye'yi kurtaran mı oldu? Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede 100 yıldır boğuşuyor. 100 yıldır ve her şekilde her türlü günahlarına dini kullanarak, dini zırh ederek, kılıf ederek ve bir siyasal normları olmayan, ahlaki değerleri olmayan ve Batı'nın gizli mahfillerinden desteklenen bir gerici odakla, bir memleketin değerlerine yabancı bir odakla boğuşuyor ve mücadele ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıldır ayakta, devletin kurumları bile çöktü. Eksiği var mı? Var. Yanlış kararları oldu mu? Oldu. Ama niyeti halis, halkını seviyor, yurdunu seviyor ve mücadeleye devam ediyor. Onun için biz şu kültürden de biraz vazgeçmeliyiz. Ya sürekli bir CHP'ye çakalım, sürekli bir CHP'ye vuralım, sürekli bir CHP'yi dövelim. Başımız üstüne, halkımız ne kadar vuruyorsa biz o kadar kendimizi düzeltmeye çalışacağız. Ama bir yerden sonra başladık yürüyoruz. Sosyal medyada da söyleyenler, edenler bilmem ne. 16 Haziran gecesinde hangisi sokaktaydı? 3-5 bin tane genç vardı. Ama orada 10 milyon insan laf ediyor. 3-5 bin tane inanmış genç çocuk vardı. Çoğu da bizim gençlik kollarımızdan.
Evet. Aykut Bey, Cumhuriyet Halk Partisi hakkını teslim etmek amacıyla söylüyorum. Gereken öz eleştirileri gereken noktalarda yapmasını bilen, az önce de sizin de vurguladığınız gibi eksiğimiz yanlışımız da şu ana kadar olabilir dediniz. Bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına el kaldırma kararı bu eksikliklerden biri olarak sayılabilir mi?
Bakın efendim, dokunulmazlıklara el kaldırmamış olsaydık, biz el kaldırmadık. Ben kendi adıma oy vermedim. Önce hiçbirimiz oy vermedik. Baktık referandum aralığına düştü. Bunu referanduma götürseydi şunu soracaktı. Başkanlık istiyor musun? terörle mücadele istiyor musun? Diğer hususları istiyor musun? Getirdiği anayasanın içinde sadece dokunulmazlık olmayacaktı ve PKK terörünü sebep gösterip bu PKK terörüyle ilgili dokunulmazlıkları en az %5 oy, %75 oyla kaldıracaktı. Üstüne bir de bu zulüm düzenini %75 oyla geçirecekti. Biz bunları görmüyor değiliz, HDP de bunları görmüyor değil. Ama siyaseten bir yerden vurayım. Eğer bu ülkede şöyle bir referandum yapılsa, herkes bu ülkenin sosyolojisini biliyor. Dokunulmazlıklar kaldıracak, terörün yanında mısın değil misin? Sonuç ne olurdu Zafer Bey? Sonuç garanti ve ezici bir çoğunlukla evet olmayacak mıydı? Bunun içine başkanlığı da soktuğunuzu düşündüğünüzde o bugün mühürsüz referandumla referandumumuz çalındı diyor. Meşru olarak biz kazandık. Bu hakkımız olacak mıydı? Bütün bunları saatler boyunca tartıştık, konuştuk, düşündük. Ve bugün evet bedel ödüyoruz, sadece onlar ödemiyor. Bakın ödüyoruz, bir milletvekilimiz müebbet hapis cezası aldı, müebbet. Bugün CHP bunun bedelini ödüyor ama CHP eğer orada referandum aralığında bıraksaydı, yani 15-20 milletvekili oy vermeseydi bugün bu ülke bu durumda değildi. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın saray düzeni %75'te bir meşruiyet almış olacaktı. Bunu hepsi biliyor. Bunu herkes biliyor ama işte siyaset böyle bir şey. Biz evet. Bunu konuşmadık mı mecliste şeylerle, HDP'li arkadaşlarla?
Evet, işte gördük MHP'li biz de, herkes gördü, biz de bedeli ödüyoruz diyorsunuz. Peki efendim çok...
Ya ödeyeceğiz bu memleketi, biz yine söylüyoruz. Yalnız evet. Şöyle bir şey var. Biz dünkü hareket değiliz. Bizim 100 yıllık tarihimize baktığınızda rakiplerimizin hepsi siyasi mezarlıkta yatıyor, biz dimdik ayaktayız. Biz kuvayi milliyiz. Bugün vatanın bütünlüğü tehdit altındadır. Karşımızdaki siyasal hareket bir projedir. Bu projenin bir ayağı Fethullah Gülen cemaatidir, siyasaya AKP'dir. Bir yol kazası oldu ama yolda devam ediyorlar. Türkiye'yi parçalamak üzere devam ediyorlar. Biz bu ülkeyi düzde bulmadık. Biz bu memleketi sokakta bulmadık. Çanakkale'de, Süveyş'te, İnönü'de, Sakarya'da bulduk. Can var, kan var, bu Kuvayi Milli Hareket öyle kolay bir hareket değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.
Peki. Aykut Bey çok teşekkür ediyoruz. Dileriz barış içinde, dileriz herhangi bir tatsızlık yaşanmadan bu eyleminiz, bu yürüyüşünüz başlar. İlerleyen saatlerde ve günlerde de eminiz bizimle birlikte bunu değerlendirmesi için.
Teşekkür ederim. Sadece şunu söyleyeyim.
Buyurun.
Ne yapıyorsak halkımızla birlikte halkımız için yapacağız. Geçmişte bir hatamız varsa kalpten yürekten özür diliyoruz. Bizi affetsinler. Aklımız neye yetiyorsa, değerlendirmelerimiz neyse ama önce bu vatan dedik, bu halk dedik, bu yurt dedik, öyle karar vermeye çalıştık. Herkesi çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Peki biz teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu yaklaşık 2,5 saat sonra başlayacak olan ve Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde başlayacak olan, Ankara'dan başlayacak olan yürüyüşle ilgili duygu ve düşüncelerini ve hazırlıklarını anlatıyordu. Saatlerimiz 8.42 gösteriyor. Bu arada Sayın Erdoğdu ile konuşurken de önümüze gelen o Ankara Valiliği'nin açıklamasını da bir kez daha hatırlatalım. Üst araması yapılacak, Güven Park'a insanlar alınırken, yani toplantıya izin verilmeyeceği gibi bir söylentiler vardı. İşte orası bari yerle çevrilecek falan gibi. Öyle bir kararı yok. Ankara Valiliği'nin yürüyüşe izin var anlaşıldığı kadarıyla. Yani yürüyüş yasaklanmadı, onu özellikle duyuralım. Ama katılımcılar bir üst aramasıyla alınacak Güven Park'a. İşte makul sayıda kişinin katılması gibi bir ifade kullanıyor valilik. Hani bunda nasıl saptayacaklar? Makul sayı nedir? 10 kişi mi, 100 kişi mi, 1586 kişi mi ya da 13.792 kişi mi, onu da tabii bilemiyoruz ama öyle de bir açık, öyle de bir ifade kullanmışlar. Yürüyüşe katılabilecekler, güvenlik kuvvetleri kendilerini tanıyabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaklar gibi de bir ifade kullanılmış. E5 güzergahı içinde, Ankara sınırları içinde yürüyebilecekler diyor. Ama güzergah üzerinde miting ve benzeri etkinlikler yapılamayacak diye anlatıyor. Peki, devam edelim. Habertürk gazetesinin köşe yazarlarıyla onlar neler yazmışlar bakalım. Onlar bu konuya girmişler mi? Bakıyoruz Oray Eğin'in köşesine. Oray Eğin de girmemiş Enis Berberoğlu'nun bu tutuklanması hadisesine. Yani teker teker bunları zikrediyorum ki hani kim nasıl tavır aldı bilinsin diye. Mesela Fatih Altaylı girmiş. Fatih Altaylı duygu başlığıyla girmiş bu olaya. Enisinde fotoğrafı eşliğinde bu konuda bir yazı yazmış Fatih Altaylı. Ne diyor? 10 yıl Hürriyet'te 10 küsür yıl birlikte çalıştık. Odalarımız arasında 3 metre mesafe vardı. Bir ara Aydın Doğan'ı kızdırınca bir süre radikalde sürgün hayatı yaşadı. Sonra Hürriyet'e geri döndü. Ardından ben Hürriyet'ten ayrıldım. Sabaha gittim. Biz Habertürk'ü kurduktan kısa bir süre sonra da Enis de Hürriyet'e genel yayın yönetmeni oldu. Başbakanın gezilerinde karşılaşırdık hep demiş. Üniversitede görev yapmak istiyordu ama siyasete girdi diyor. Siyaseti pek sevmemişti. Gazeteci tarafı ağır basıyordu. Sonrasında Cumhuriyet'te yayınlanan MİT tırları haberini Can Dündar'a onun verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. Can Dündar kaçtı, Enis kaçmadı. Son olarak birkaç ay önce konuştuk, davadan söz ettik. Aslına bakarsan ortada bir suç yok ama biliyorum ki boş geçmezler, birkaç yıl verirler demişti. Birkaç yıl değil, Abdullah Öcalan'a verilen aynı cezaya müebbete hükmetti mahkeme. Sonra 25 yıla indirmiş cezayı. O belgeleri Can Dündar'a Enis mi verdi, kim verdi bilmiyorum diyor Fatih Altaylı. Bildiğim şu diyor. Can Dündar Avrupa'da cumhurbaşkanlarının, başbakanların masalarında ağırlanır. Özgürlük ödülleri alırken Enis Berberoğlu'na verilen bu ceza bende adalet duygusu uyandırmıyor. Diğer cumhuriyet yazarlarının, Musa Kart'ın, Kadri Gülsel'in ve diğerlerinin tutukluluklarının uyandırmadığı gibi diyor. Fatih Altaylı son derece doğru bir noktaya dikkat çekmiş. Aynı şeye ben de katılıyorum. Madem Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak bir kahramanlık yaptı. Kahramanlık demeyelim. Cumhuriyet Gazetesi görevini yaptı. Manşetten o haberi girdi. O zaman aslanlar gibi yargılanır. Neyse cezan, o cezaya razı olur ya da burada direnişini sürdürürsün. Kaçtı Can Dündar. Can Dündar kaçtı, Enis Berberoğlu kaçmadı. Denilebilir ki Enis Berberoğlu belki de milletvekili dokunulmazlığına güvendi. Hayır, güvenmedi, çünkü dokunulmazlıklarını Cumhuriyet Halk Partisi kendi eliyle kaldırdı. Yani onun arkasına da saklanmadı. Burada aslanlar gibi gitti, 8 duruşmanın 8'ine de katıldı, yargılandı ve sonuçta da mahkumiyetine boyun eğdi. Dün ellerini kelepçeye uzattı, şu anda Maltepe cezaevinde tutuklu bulunuyor Enis Berberoğlu. Fatih Altaylı bu karşılaştırmayı yaparak son derece önemli bir şeyin altını çizmiş. Can kaçtı, Enis cezaevinde. Kadri cezaevinde, Musa Kart cezaevinde. Budur. Olayın bugün için değerlendirmesi budur. Ha, sonrası tartışılır edilir. Neyse. Muharrem Sarıkaya'ya geçelim. Muharrem Sarıkaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İşte o bugünkü yürüyüş kararıyla Gandhi'nin 1930'daki o tuz yürüyüşünü karşılaştırıyor. Gandhi şiddet içermeyen direniş anlamına gelen Satyagraha ilkesine dayalı eylemini de ilk kez Güney Afrika'da gerçekleştiriliyor. Hint kökenlilere özel kimlik kararnamesi çıkınca Gandhi avukat olarak çalıştığı Hint şirketinde taraftarlarını 11 Ağustos 1906'da Satyagraha eylemine davet etmişti diyor. Kılıçdaroğlu'nun örnek aldığı yürüyüşü ise Gandhi 12 Mart 1930'da 78 yoldaşıyla birlikte gerçekleştirdi. Yürüyüşün amacı İngiltere'nin tuz tekeliyle getirdiği Hintliler tuz çıkaramaz yasasını ihlal için denizden tuz çıkarmaktı diyor. Çıplak ayakla 24 günde tamamladığı yürüyüş sonunda Gandhi 6 Nisan 30 günü 1930 günü denize ulaştı. Bir parça tuzu alıp yıkadı ve ufaladı diyor. Lafı tekrar Kılıçdaroğlu'na getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne bütün milletvekilleri ve teşkilat üyelerinin katılması bekleniyor. CHP yönetiminin kimseyi katılmaya zorlamıyoruz, dileyen katılır dediği yürüyüş için CHP milletvekili Gürsel Tekin'in yorumu Gandhi sahaya indi şeklindeydi. Ancak sahaya inmek kadar kaç kişiyle yapıldığı, sonuna kadar devam edip etmeyeceği ve daha önemlisi sokak eylemine dönüşüp dönüşmemesi de bir o kadar önemli. Dilerim akıl herkese hakim gelir diyor. Aykut Erdoğdu'nun az önce canlı yayında bize yaptığı açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde aynı dilekleri biz de tekrarlıyoruz. Aykut Erdoğdu da demişti ki evet, bıçak kemiğe dayandı, biz yürüyeceğiz ama elimizden geldiğince barışçıl geçmesi için ve hiç kimsenin burnunun kanamaması için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz diye son derece sağduyulu bir açıklama yapmıştı Aykut Erdoğan'ı az önce canlı yayınımızda. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nde bakalım bu olaya girmişler mi? Necati Doğru'nun köşesine bakıyoruz. Orada yok. Uğur Dündar girmiş mi bu hadiseye? Girmemiş. Emin Çölaşan ne demiş? Bu Enis Berberoğlu olayıyla ilgili olarak o da bir şey yazmamış. Bunları özellikle zikrediyorum ki sıcağı sıcağına tepki vermişler mi vermemişler mi diye o da kayda geçsin diye. Soner Yalçın bir süre önce Enis Berberoğlu ile çok sert, yani hakikaten bayağı sert bir polemiğe girmişti. Birbirlerine çok ağır suçlamalar yöneltmişlerdi. Enis Berberoğlu tabii hani köşesi olmadığı için ona bir şey yazmamıştı ama Soner Yalçın onu çok ağır suçlamalarla itham etmişti. Bakalım başka kimse de bu var mı? Rahmi Turan girmiş mi bu olaya? Rahmi Turan da girmemiş. Yılmaz Özdil ne yazmış? Yılmaz Özdil bir şey yazmış mı? Demiş ki Enis Berberoğlu tutuklanırken Bülent Arınç'ın damadı ile Kadir Topbaş'ın damadı FETÖ'cülükten sıyırıyorsa AKP'li belediyelerin iftar çadırında avanta çorba kaşıklamak sevap değil midir diye sormuş. Yani yazısının bir yerinde işte o fetvalarla ilgili Enis Berberoğlu olayına o kadarcık da olsa girmiş. Bakalım başka kim ne yazmış? Rauf Tamer Posta Gazetesi'nde bu meseleye girmiş mi? Hayır, girmemiş. Başka Posta'nın yazarlarına bakıyorum. Hani Posta'da çok fazla köşe yazarı yok. Orada köşe yazarı ağırlıklı bir gazete değil ötekiler gibi ama bakalım onun dışında Posta Gazetesi'nde kim var? Candaş Tolga Işık Enis Berberoğlu meselesine o da girmemiş. Yazgülü Aldoğan girmiş. Yazgülü Aldoğan Enis'in fotoğrafını da koymuş. Diyor ki gazetecilik suç değildir. Berberoğlu casusluk suçlamasıyla önce müebbete sonra 25 yıla mahkum edildiği sırada IŞİD sanığı 13 kişi de serbest bırakılıyordu. Ve ben bilgisayarımın başında bugünkü yazımı yazmak üzere oturmuş düşünüyordum. Ben gazeteci ne yazacağım? Bugün hapiste yüzden fazla gazeteci var. Bir kısmı arkadaşım. Onların sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklanmış ve ne zaman çıkacakları belli olmadan cezaevinde yatıyor olmaları benim gazetecilik yapmamı da engeller. Ben de yazamam. İnsanım çünkü. Korkarım, susarım. Ben gazetecilik yapamazsam siz de beklediğiniz yazıyı okuyamazsınız. Hepimize kötülük bu. Mahkeme seçilmiş milletvekilini daha yargılama bitmemiş, temiz aşaması da olan bir davada kaçma şüphesi var diye tutukluyor demiş Yazgülü Aldoğan ve şöyle devam ediyor. Bugün tutuklamaların çok büyük bir bölümü peşin infazdır. Gazetecilik suç değildir. Gazeteci haberi bulur ve kamu yararı gözeterek yayınlar. Bu ne casusluktur, ne hainliktir, ne şudur, ne budur. Yazar, yorum yapar, eleştirir. Kimi eleştirirsen hakaret davası açıyor. Sadece güç odaklarını, sermayeyi, iktidarı mutlu ve memnun eden haberler yapmak, halkla ilişkiler bülteni çıkarmak demektir. Yargı da baskı altında ki böyle kararlar çıkıyor. Artık adalet nostalji oldu demiş Yazgülü Aldoğan. Son derece güzel bir şey yapmış. Başkaları pek tereddüt ederken ya bir şeyler yazsak mı yazmasak mı yani şimdi ne yapsak filan derken Yazgülü Aldoğan çıkmış aslanlar gibi. Eleştirirsiniz eleştirmezsiniz, başka yazılarına katılır katılmazsınız ama Enis Berberoğlu'na bugün bu sabah sahip çıkılmayacak. Kim ne zaman sahip çıkacak tabii ki o da ayrı bir konu. Emre Kongar Hoca'ya bakıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarında. Cumhuriyet'in ne yazıp ne yazmadığı çok önemli bir kriter. O yüzden teker teker bütün yazarların yoklamasını yapmak hakkı doğuyor bize de. Emre Kongar girmemiş bu olaya. Özgür Mumcu, bana danışmanını söyle başlığıyla yazmış. O da girmemiş Enis Berberoğlu olayına. Ali Silmen girmemiş. İmamın ordusu size de yar olmaz diye bir yazı yazmış. Hikmet Çetinkaya ölü karanfiller diye bir yazı yazmış. O da girmemiş. Orhan Bursalı girmiş mi? Orhan Bursalı da girmemiş. Orhan Erinç hukuk kullanarak hukuku yok etmek diyor. Orhan Bursalı da var. Evet. Enis Berberoğlu unsuru. Diyor ki dün bir mahkemede CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırları davasından 25 yıla mahkum edilmesi anayasal düzenin tamamen seçilmişlerin keyfi egemenliği altına girmesinin tipik örneklerinden biridir. Bu iktidarın tüm muhalif siyasetin defterini dürme çabasıdır, çalışmasıdır. Bu karar büyük bir utanç belgesidir diyor. Nilgün Cerrahoğlu Macron Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz başlığıyla yazmış. Ergin Yıldızoğlu İngiltere'deki gelişmeleri yazmış. Thatcher Corbyn meselesi başlığını atmış. Aydın Engin giriyor mu bu meseleye? Aydın Engin de girmiyor. Aslı Aydın Taşbaş normalleşme diyor New York'tan yazdığı yazısında. Ayşe Yıldırım bitmeyen darbe yapmışlar diyor bugünkü yazısında. Selçuk Yönez ben Katar'ı tutarım demiş. Yani Cumhuriyet yazarları da bir tek Orhan Bursalı'nın o iki satır yazının sonuna koyduğu nottan başka pek girmemişler bu olaya. Halbuki tamam Cumhuriyet manşetten vermiş olayı ama Cumhuriyet'ten bir başyazı beklerdik bu konuda. Neticede Cumhuriyet'in verdiği bir haberden dolayı yargılanıyor Enis Berberoğlu. Cumhuriyet'in yazarları nasıl sessiz kalmışlar buna? Ali Silmen, Orhan Erinç, efendim Özgür Mumcu, başkaları. Ben beklerdim ki böyle Cumhuriyet hatta birinci sayfadan böyle yan yana böyle dissin yazıları hatta tepeden hepsi birer tane yazı yazsın. Ey Cumhuriyet ne oluyor? Niye sessiz kalıyorsunuz? Cumhuriyet'in eski genel yayın yönetmeni Almanya'ya kaçmış. Cumhuriyet gazetesinde de iki satır laf var. Bir tek yazar da Orhan Bursalı'nın yazısının dibinde. Niye bu sessizlik? Hürriyet gazetesinde bile Yalçın Bayar birinci sıradaki yazısını buna ayırmış. Ahmet Hakan buna ayırmış. Murat Yetkin yazmış. Cumhuriyet'in yazarları niye susmuşlar bugün? Onu da gerçekten merak ediyorum. Olacak şey değil ama olmuş. Burası Türkiye. Burada böyle şeyler oluyor. Fatih Altaylı yazmış. Postada Yazgül'ü Aldoğan yazmış. Aslanlar gibi çıkmışlar. Eleştirisiyle, rezerviyle neyse Enis Berberoğlu'na sahip çıkmışlar. Yaptığının eğer yani ondan çıkmışsa haber yapılanın bir gazeteci olduğunu, gazetecilik olduğunu da duyurmuşlar. Neyse geçelim bakalım Star gazetesinde kim yazmış bu konuda. Star gazetesine giren var mı bu topa? Ahmet Kekeç yazmamış. Resim değil. Efendim Mehmet Metiner de yazmamış. Dış politikada serzenişlerimiz Ahmet Taş getiren de yazmamış. Ardan Zentürk girmemiş bu konuya. Teker teker bakıyorum yani kim girmiş olabilir bu topa diye. Yeni Şafak'tan giren var mı bu topa? Efendim Hayrettin Karaman'da yok bu. Ali Say'dan başka konuları yazmış. Hızla bakıyorum. Merve Şebnem Oruç da yazmamış. Kemal Öztürk de girmemiş. Yani ana muhalefet partisinden önemli bir milletvekili tutuklanıyor. Eski bir genel yayın yönetmeni, 40 küsur yıllık bir gazeteci müebbet hapse çarptırılıyor. Köşe yazarlarında çıt yok. Helal olsun vallahi bu gazetecilik denen mesleği de pek anlayamıyorum. Yani işine geldiği zaman olur olmaz mevzuda çıkın bağırın ama ondan sonra da girmeyin olaya. Ben de bunu anlamıyorum. Bir Gün gazetesi birinci sayfasında geniş bir şekilde vermişti olayı ama onlar da girmemeyi tercih etmişler yazarları. Tabii Hüseyin Aygün bile yazmamış bu konuda. Nazım Akman da yazmamış. İbrahim Kaboğlu da başka konularda yazmış. Yani enteresan tabii. Girmemişler mevzuya. Milliyet'te yazan var mı? Bir de son olarak ona bakayım. Biliyorum vaktimiz daralıyor ama bir yoklama gibi bunu da yapmak zorundayım. Çünkü çok önemli. Bu sabah sıcağı sıcağına bunu yazmak. Şimdi yarın işte yürüyüş olur, oldu, şu oldu, olay oldu, bilmem ne oldu, provokasyon oldu, CHP doğru yaptı, yanlış yaptı, boş verin. Bu sabah Türkiye'nin bütün köşe yazarları Enis Berberoğlu hadisesiyle ilgili bir şey söylemek zorundaydı. Bakın ben bile girizgahta bunca vaktini kullandım. RSFM'in gazetelerin manşetlerinden feragat ettim. 20 dakika bu konuda düşüncelerimi dile getirdim. Eleştirdim de. Desteklenecek yerlerini de söyledik. Neyse. Yani anlayamıyorum bazen bizim sektörü, bizim meslektaşları. Herkesin kafasında böyle bir takım hesaplar mı dolaşıyor? Tilkiler, kurtlar, çakallar mı dolaşıyor bilemiyorum ama Ben şahsen teessüf ettim. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarına. Neyse saati 8.58 yaptık bile. Artık kapanış parçamızı çalıp bugünkü yayını da neticelendirelim. İnşallah yarın sabah birileri girerler bu konuya, yazarlar diyelim. Efendim dün bir efsane ses dinlemiştik. Gloria Gaynor. Bugün de bizden bir efsaneyi dinleyelim. Rahmetli Ayten Alpman'dan dinleyelim. Sen benim şarkılarımsın diyor. Hoşçakalın.
Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğin sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç bitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden atlar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın.
Zafer Arap Kirliği ile Seyru Sabah sona erdi.